Hayırlı günler sayın A9 izleyenlere. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Önder Hocam, Gökalp Hocam, Doktor Oktar Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz.
İnşallah.
Öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlayalım isterseniz. Kur'an'ın hak kitap olduğunu ve Allah'ın sözü olduğunu kanıtlar nitelikte bilimsel gelişmelerle beraber Kur'an'ın birçok mucizesine şahit oluyoruz. Bunlardan Kur'an mucizelerinin önemi de bizim için çok fazla. Çünkü insanların iman etmeyen insanların imanının artmasına, iman etmesine, iman eden insanların da imanlarının artmasına vesile oluyor. Bu açıdan Kur'an mucizelerinin önemi de çok fazla. Biraz onlardan bahsedelim isterseniz.
İnşallah, inşallah.
Önder hocamla
İnşallah.
Beraber.
Allah Kur'an'da 1400 sene önce çoğu her şeyi çok detaylı, her şeyi, dünyadaki her şeyi detaylı olarak anlatıyor. Bilimsel olarak da her şeyi çok detaylı olarak bizlere bildirmiş. Biz yeni bilimin gelişmesiyle bunları daha çok açık net şekilde görmeye başladık. Ben bugün kandaki oksitlenmeden biraz bahsedeceğim. Kandaki oksitlenme. Şeytandan Allah'a sığınırım. Asla hayır onların kazandıkları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Mütaffifin suresinde 14. ayetinde kalpler için kullanılan pas tutma ifadesi kalpte gerçekleşen biyokimyasal bir reaksiyona işaret ediyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Pas bilindiği gibi demirin oksijenle reaksiyona girmesi, okside olması sonucu oluşur. Havadan aldığımız oksijen de kandaki hemoglobinden bulunan demir sayesinde vücutta taşınır. Bu esnada oksijen kandaki demir ile reaksiyona girer. Böylece insan vücudundaki kanda, dolayısıyla dolaşım sistemi merkezi olan kalpte sürekli olarak paslanmaya benzer bir reaksiyon oluşur. Hatta vücuttaki demir fazlalığı aynen paslanma benzeri oksitlenme yaparak tüm vücut hücrelerinin erken yaşlanmasına neden olur. Vücutta aşırı demir birikmesi sonucu oluşan hemokromatoz hastalığında da demir zehirli bir etki meydana getirerek kalp, karaciğer gibi organların iflasına sebep olur. Bu olay demirin oksitlenmesi sonucu oluşturduğu için organlarda pas birikmesi ya da organların paslanması olarak tarif edilir. Zaman içerisinde bu toksit miktarlarda birikerek organların iflasına sebep olur. Çünkü kelimenin gerçek anlamıyla paslanırlar. Vücuttaki demirin oksijen reaksiyonunu, kandaki oksitlenmeyi tespit edebilmek ancak ileri düzeyde teknolojik donanıma sahip laboratuvarlarla mümkün olmaktadır. Kur'an'da bilimsel verilerle uyumlu böyle bir benzetmenin yer alması Kur'an'ın indirildiği dönem düşünüldüğünde açık bir mucizedir. Ayrıca Kur'an'da bunun gibi modern bilimle uyum içinde sayısız bilginin yer alması Kur'an'ın her şeyin sahip bilgisine sahip her şeyi yaratan Rabbimizin vahiy yoluyla indirildiğini gösteriyor. İnşallah.
Maşallah.
Gerçekten Kur'an'daki bu mucize çok önemli. Çünkü demirin bir kere vücudumuzdaki kan hücrelerinin oksijen alışverişinin demirle sağlandığını söylüyor Allah bizlere. Bu da hemoglobin demiri kullanarak bunu sağlıyor. Ve bu şekilde de paslanmaya gidiyor. Çünkü demir oksijenle çok fazla diyaloğa girdiği anda oksitlenmeye neden oluyor. Normal doğada da bu geçerli. Aynı şekilde vücudumuzdaki demirde de aynısı söz konusu oluyor. Kur'an'da bunun bildiriliyor olması da bize bu bilimsel bir gerçektir. Kur'an'da bunların bu şekilde bilimsel gerçekler olsun, kendi fizik anatomimizle ilgili olsun ve dünyanın varoluşuyla ilgili olsun birçok mucizeye şahit oluyoruz. Allah bize bütün gerçekleri 1400 sene önce Kur'an'da bildirmiş inşallah.
İnşallah.
Baktığımız zamanda da bizim bu gerçekleri bilimin gelişmesiyle daha çok net olarak görmeye başlıyoruz.
İnşallah.
Allah 1400 sene önce bize bunları gösteriyor olması da bütün kainatın yaratıcısının Allah olduğunu gösteriyor.
İnşallah.
Bununla ilgili de bir hocamızın da sitesi var. kuranmucizeleri.com diye. Buradan daha detaylı bilgilere kardeşlerimiz ulaşabilirler. Kur'an mucizeleriyle ilgili Allah'ın bize 1400 sene önce bildirdiği gerçeklerle ilgili bütün detaylar buradaki sitede var şu anda. www.kuranmucizeleri.com'dan ulaşabilirler. Hem bilimsel mucizeler var, hem geçmiş dönemlere ait bilgiler var, hem de geleceklere dair haberler var. Kur'an'da matematiksel mucizeler var. Kur'an'ın edebi yönden mükemmelliği var. Kardeşlerimiz bu siteden de faydalanıp Kur'an mucizelerinin günümüzdeki tecellilerini görebilirler inşallah.
Burada bahsettiğim sadece tek Allah Kur'an'da yarattığı şeyleri bize gösteriyor ve
teknoloji dediğim şey yani doğada da bize yani teknolojinin hatta günümüz teknolojisinin ulaşamadığı şeyleri Allah'ın yarattığını bize gösteriyor. Yani bilim dünyası profesör olmuş, doktor olmuş veya kendi alanında önde gelen bilim adamları bile bunları gördüğü zaman hayret ettiği bir durum söz konusu aslında. Bu da Allah'ın yani bunları bu varlıklara kendilerinden olmadığını, her şeyi Allah'ın yarattığında bir göstergesi. Mesela bunlardan biri bir teknoloji firması şeyden bahsetmek istiyorum. Bir teknoloji firması bilim adamlarından çok sağlam bir madde, bir inşaatlarda kullanılmak üzere bir madde yapmalarını istemiş biliyorsunuz. Bu teknoloji firmasının bu şeyi bir kere bu maddenin özelliklerini sayarken de şöyle sıralamış. Birincisi bu maddeden bu maddeden yapılmış iple dünyanın etrafını döndüğünüzde 330 gramı aşmayacak. İkincisi uzunluğunun 4 katına kadar esneyecek. Aynı kalınlıktaki çelik halattan 4 kat daha 5 kat daha sağlam olacak. Ve tekrar geri dönüşümlü olacak. Bilim adamları da dünyanın her yerinde araştırmalara başlıyorlar. Teknoloji firmaları ve bilim adamları. Ve günümüz teknolojisiyle bu kadar araştırmanın sonucunda ne çıkıyor musunuz? Günümüz teknolojisiyle böyle bir maddenin yapılamayacağına karar veriyorlar. Fakat bunu zaten tam buna karar vermişken aslında bunu yapan bir varlık var. Bu varlık örümcek.
Maşallah.
Yani bilim adamlarının o kadar bilim adamının yapamadığı maddeyi ufacık canlı doğduğu andan itibaren üretebilen bir canlı bu.
Maşallah.
Gerçekten de. Şimdi bu örümceğin şeyini incelediğimizde gerçekten detaylı bir bakalım isterseniz şeye girebilirsek, ikinci slayta geçebilirsek. Evet. Örümceğin ipliği gerçekten en hafif madde. 1 kilogram örümcek ipliğiyle dünyanın çevresini tam 3 kez dolanabiliyorsunuz. Esneme özelliği var. Eğer siz bunu gergin olarak dolarsanız da 12 kez 40 bin kilometreyi dolaşabiliyorsunuz yani. Maşallah. 1 kilo yani elinizin avucunuzdaki bir şeyle yani şu ana kadar teknolojinin ulaşamadığı bir
kopmuyor. Yani o 12 kez uzuyor da kopmuyor ama.
5 kat sağlam çünkü. Normal aynı kalınlıktaki çelik telden 5 kat sağlam. Bakın Science News dergisi örümcek ipliğiyle ilgili şöyle diyor. Diyor ki insan ölçülerine göre yapılmış bir örümcek ağı bir yolcu uçağını tutabilir diyor. Gerçekten de geliyor. O büyüklükte o kadar sağlam ve muhteşem bir sistem. Şimdi üstelik bu örümcek dediğimiz bu küçücük canlı bunu nerede üretiyor? Yani devasa tesisler kuruyor da biliyorsunuz bir tekstil fabrikasını görmüşsünüzdür. Böyle bir iplik üretmek için ne kadar büyük bir teknoloji gerekiyor, ne kadar insanın çalışması gerekiyor. Oysa bunu 3 milimetre gibi küçücük bir yerde üretiyor. Üstelik bunu tekrar yiyerek tekrar üretebiliyor. Ve bu küçücük canlı doğduğu andan itibaren, yavrusu doğduğu andan itibaren bu özelliklere sahip, bu özellikleri yapabilir. Şimdi bu özellik, bu şimdi örümcek dediğimiz canlı, üniversite okumuş mu? Okuma yazması yok. Yani bu şeyi hangi laboratuvarda üretebiliyor? Hangi şeyde kendi vücudunda böyle bir şeyi dizayn etmiş olabilir? Bir profesör bunu laboratuvar ortamında yapamazken bu küçücük canlı yapıyor. İşte bu da bize neyi gösteriyor? Bütün bu özellikleri, sahip olduğu özellikleri örümceğe Allah'ın verdiğini gösteriyor.
Maşallah.
Yani bizim bunun karşısında ne yapmamız lazım? Değil mi? İnsanlar profesörünün karşısında önünü iliklerken Allah bize öyle bir yüceliğini, bir sanatını gösteriyor ki bu sanat karşısında bizim secdeye kapanmamız lazım. Elhamdülillah.
İnşallah.
İnşallah. Bak. Yüce Rabbimiz bir ayette diyor ki, o Allah ki yaratandır, en güzel biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir, en güzel isimler O'nundur, göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir, O azizdir, hakimdir.
Nasıl? Hakikaten her şey Rabbimizi tesbih ediyor, örümcek de Rabbimizi tesbih ediyor, bitkiler de, atomlar, elektronlar, mesela dönüyorlar, Allah döndürüyor onu ve 15 milyar yıldan beri dönüyorlar. Hiç çarpışmıyorlar. Eyvallah. Varlıklarıyla Allah'a tesbih ediyorlar inşallah. Hepsi Allah'ın varlığının delili ve Allah'ı yüceltiyor varlığıyla inşallah. Bütün canlılardaki sistemler, DNA'daki bilgi, canlılardaki altın oran, mükemmellik inşallah. İnsan da değil mi ruhuyla Allah'ın verdiği bilinçle Allah'ı tesbih edip yüceltiyor inşallah. Zaten varlığının amacı bu. Dünya hayatının da amacı bu. İnsanın varlığının da amacı bu inşallah.
Küçücük, o küçücük örümcek dediğimiz canlı. Hani insan boyutuna bakarsak küçük boyuyla insan normal bizim ebatlara getirirsek 50 metre kadar yaklaşık yükseklikte bina diktiğimizi düşünmemiz lazım. Ve bir saat içerisinde bunu hiçbir teknoloji, hiçbir kuvvet, hiçbir insanoğlu kaç tanesi dahi bir araya gelse mümkün değil, yapamazlar. Tek bir küçük örümcek bunu spiraller çizerek matematik yapıyor resmen. Çünkü ağ ördüğü zaman dışarılardan böyle kendi etrafında spiral şeklinde dönerek ağ örüyor. Ve bunu, bu işlemi bir saat içinde yapıyor. Ve konumuna mesela uygun yapıyor. O ipliklerin arasındaki uzama mesafesi, esnekliğini bilerek yapıyor. Çünkü avını aldığı zaman esneterek alsın. Ve bu sadece bir tanesini örnek verdik. Örümceğin çeşitleri var. Bazısı kendi ağını kement gibi kullanıyor mesela. Sanki bir kovboymuş gibi sallayarak avına doğru fırlatıp kendine doğru çekiyor. Ve bu şekilde birçok hareketleri var baktığımız zaman da. Doğada bizler de işte buraya bakıp da bilimde, teknolojide buraya bakıp bunları taklit edip yeni teknolojik ürünler çıkartmaya çalışılıyor. Fakat bunların dayanıklılığında, bunların kalitesinde, Allah'ın yaratmış olduğunun kalitesinin üstünde, hatta yakınına dahi yaklaşılmıyor. Evet. Biz burada Allah'ın gücünü, kudretini bir kez daha anlıyoruz. Bu canlılar doğuştan itibaren bunları yapıyorlar. Hiçbir etkiye uğramadan. Demek ki evrimcilerin dediği gibi zaman içinde kademe kademe bir evrimleşme söz konusu değil. Çünkü bu canlının bu şekilden başka beslenme olanağı yok. Bu ağ bu şekilde kullanamasaydı hiçbir şekilde beslenip günümüze kadar bu örümcek gelemeyecekti. Milyonlarca yılki örümcek fosiliyle bugünkü örümcek fosili aynı. Örümcek ağ aynı. Bu da bize evrimleşmenin olmadığını, Allah'ın birden yarattığını gösteriyor evet. İnşallah.
Ya çok ilginç. Elhamdülillah İngiltere'ye gittik geçtiğimiz günlerde hocamızın adına. Londra yakınlarında çok büyük bir toplantı oldu. Wembley'de 12 bin kişinin katıldığı, maşallah, Müslümanların organize ettiği. Orada büyük bir standımız vardı, fosil sergisi. Yani insan beklerken arada evrimciler çıksın böyle. Bir tane evrimci çıkmadı yani, bir tane. Hani aradım yani böyle, gelin neredesiniz gibisinden. Bir tane evrimci çıkmadı. Herkes Londra'daki otobüsleri görmüş, Müslümanlar. Çok hoşlarına gitmiş maşallah, onunla şevklenmişler. Ondan sonra iki tane konferansımız oldu maşallah, Allah nasip etti. Biri bir camideydi inşallah, biri özel bir topluluk. Darwinizmin geçersizliğini anlattık. Hiç itiraz yok. Ahir zaman alametleri, Hazreti Mehdi'nin geldiği, İstanbul'dan ve Türkiye'den çıktığın hadislerle inşallah. Hiç itiraz eden olmadı yani, tam kabul artık böyle. Yani İslam'ın hakim olduğu, ki yani bahsettiğimiz ülkede neticede İngiltere. İslam'ın hakim olduğu çok açık inşallah, adım adım. İslam ahlakı, Mehdiyet bütün dünyayı kaplamış. Yani evrimci bulamamak, biz yani daha önce de gidiyorduk yani 10 yıldan beri. Hocamızın adına konferanslar veriyoruz. Hep Müslümanların içinden de itiraz edenler olurdu yani böyle Darwinizmi savunmaya çalışanlar. Tabii ki biz doğrusunu anlatırdık. İkna olurlardı ama olurdu. Ha bir kişi yok yani, bir tane itiraz yok. Ahir zaman alametleri, bir tane itiraz yok maşallah. Bu işte Allah'ın İslam dinini adım adım hakim kıldığını böyle inşallah. Mehdiyet'in tüm dünyayı, zırh ve gölgesini tüm dünyayı kapladığının net alametleri maşallah. Hocamızı hiç tanımayan yok. Maşallah. Eserlerini çok övüyorlar. Yani onun eserleriyle diyorlar Müslüman olmaktan onur duyduk diyorlar maşallah. Bir hocamız var diyorlar yani, bunu böyle şey eden, küfrü ezen bu şekilde maşallah. Kalitesi, güzelliğini övüyorlar maşallah.
Hocamız vesilesi de bu da şeyi gösteriyor. Hiç kimsenin soruyu sormuyor olması, herkesin ikna olduğunu, değil mi? Eskiden bilgi yetersizliklerinin gittiğini bu çıkardığı eserleriyle hocamızın. Değil mi? Tüm dünyada İnşallah. Demek ki bu çok
kanaatlerinin geldiğini gösteriyor.
Geldiğini gösteren bir şey aslında yani.
İnşallah. Evet maşallah. Yani Allah'ın mucizesi bu da. Yani normalde hani hocamız 30 sene önce geldiğinde bir kişi neticede İnşallah. Maddi imkanı yok, çevresi yok. Tek başına başlıyor. Arada işte 1979 yılının sonunda geliyor. 15 Kasım günü geliyor. Hatta Independent gemisinin patladığı gün. O günün akşamı geliyor İstanbul'a. Ne kadar bir süre var işte? 32 senelik bir süre var. 32 senede dünyanın her tarafında işte televizyon yayını var mesela hocamızın. Milyonlarca insan tarafından seyrediliyor. Orada herkes takip ediyormuş. Evet. O da çok güzel maşallah. Her sık sık hocamızın yayınlarını izliyorlarmış İngilizce tercümeyle. Türkler zaten takip ediyorlar inşallah. İngilizlerden de İngilizce ve diğer işte Pakistanlılar var, Hintliler vardı hepsi. İngilizce olarak takip ediyorlar. Çok bilgilenmişler. Elhamdülillah. Hepsi Allah razı olsun diyor. Yani bu işte hocamızın üstün ahlakına karşı verdiği zafer Allah'ın inşallah. Yani çok samimi. Değil mi? Üzerine o kadar geliniyor, iftiralar atılıyor, her türlü komplolar kuruluyor. Fakat üstün ahlakla Allah bu etkiyi meydana getirdi. Yani hiçbir maddi imkan olmadan, başlangıçtaki yani durumda inşallah, hiçbir maddi imkan olmadan, yanında kimse olmadan o kadar samimi ki inşallah. İşte bu bütün Müslümanlara örnek olması gerekiyor. Yani Kur'an'da tarif edilen böyle en mücahid olmak yok. Mesela insan diyebilir ki ya benim etim ne, budum ne? Evrim kim, ben kim? Ya da işte Masonluk kim, ben kim? Her şeyi der insan. Diyorlar zaten. Amerika kim, ben kim? İsrail kim, ben kim? Öyle değil. İşte bakın İsrail şimdi, değil mi? Sık sık İsrail basını, İsrail devlet düzeyinde hocamızın fikirlerini kabul ediyorlar. Ve barışın bölgedeki güzelliğin, güzel ahlakın ancak bu şekilde olduğunu anlamış durumdalar. Sık sık oradan fikir alışverişinde bulunuyorlar. Röportaj yaptırıyorlar hocamıza, yayınlıyorlar ondan sonra orada. Amerika'dan aynı şekilde, İngiltere'den aynı şekilde, dünya çapında bir kişiyle bu kadar etkinin meydana gelmesi de Allah'ın mucizesi. Ama işte o da çok üstün ahlaklı oluyor. Yani kesin bir imanla. Mesela okul hastanesinde gösterdiği sabır, değil mi? Orada Şeyh Nazım Hazretleri de söylüyor. Biz kaldıramazdık diyor. Yani çok az insanın inşallah kaldırabileceği bir ortamda çok insan çözülürdü, geri çekilirdi. Yani hatta bir gün bile dayanamayanlar olurdu. Yani birçok insan o şekilde olabilirdi. Ama kesin imanla Allah oradan çıkartıyor inşallah ve şu anda dünyayı kaplamış durumda inşallah mesela. Değil mi? En güzel şekilde Mehdiyet'i anlatmak hocamıza nasip oluyor. Milyonlarca takip edeni var dünya çapında. Müslüman olmaktan onur duyduk diyorlar onun vesilesiyle. Bu çok güzel bir şey. Yani tüylerimiz diken diken oldu böyle maşallah.
Yani bir de bunu burada çok önemli bir şey var. Yani bu 23 yaşında başlıyor. 23 yaşında gelen bir insanın 23 yaşında geliyorsun. Komünizme karşı mücadele edeceğim, İslam'ı değil mi? Her yerde anlatacağım diye ortaya çıkmak çok acayip bir şey. Mesela nereye geliyor? Mimar Sinan Üniversitesi'ne geliyor. Ne zaman? En komünizmin, değil mi? En o anarşi döneminde en sıkı olduğu dönem, en insanların birbirini öldürdüğü dönemde komünist bir okula geliyor ki seçiyor ki orada Allah'ın dinini ateistlere, komünistlere anlatsın diye. Onu tehdit ediyorlar. Buraya gelirsen tekrar vururuz diye. Herhangi birimizi burada o dönemde tehdit etseler ben bir daha o yoldan geçmem. Ama oraya tekrar gidiyor. Namaza giderken gidersen döveriz, öldürürüz diyorlar. Gene gidiyor. Hiçbir korku yok. Yani insan yolunu değiştirir, şehirden bile ayrılır yani o tip bir şeyde. Ama değil mi? Yani bu öyle başlıyor. Daha sonra mafyası diye diyor, bilmem ne diye diyor. İşte o yapılan o kokain komploları, şeyler birçok komplo yapılıyor. Sadece bu yoldan dönsün diye.
Bu işte yani çok net, çok kesin şey. İman yani evet. Bu inşallah böyle. Ve ne olursa olsun iman inşallah. Yani mesela bir insanın, hocamızı tenzih edelim, kolu kopsa, bacağı kopsa yine Allah'tan olduğunu bilip ona göre. Mesela hocamız demişti ki, beni demişti, yani veya Müslümanlar için genel olarak tabii inşallah, cehenneme de koysalar yine Allah Allah diyerek Allah aşkıyla cehennem sokaklarında gezerim demişti. Yani Allah'ın kaderinden razı olan, bakın kesin iman oluyor bu. Yani bakın sonsuza kadar cehenneme konuyor ama yine cehennemin sokaklarında Allah Allah diyerek Allah aşkıyla gezerim demişti hocamız. Ama böyle birinin tabii ki Allah inşallah Allah'ın sonsuz adaleti var. Sonsuz sevgisi, sonsuz merhameti cehenneme koymaz. Ama bu imanla oluyor işte. Ona karşılık böyle dünyada böyle bir zafer oluyor. 300 tane kitap mesela. Bu da çok büyük mucize. Tarihte öyle bir şey yok. Yani bu kadar çok konuda, bu kadar etkili. Yani konuştuğumuz adamlar profesör. Üniversitelere gidiyoruz mesela biz. Üniversitedeki profesörler var. Böyle çok havalı takılıyorlar. Kimi Nobel ödüllü, kimi bilmem ne ödüllü falan. Hocamızın kitaplarını okuyorlar. Ve kendi konusunda okuyor yani kitabı. Mesela adam işte astronomi uzmanı oluyor. Fizikçi oluyor. Ama hocamızın kitabını okuduğu zaman bambaşka dünyası değişiyor. Evet. Çünkü orada önemli olan nokta ansiklopedik bilgi verilmesi değil. Onun Müslümanca yorumlanması demişti hocamız. Kesinlikle. O akılla, hikmetle oluyor. Yani çok hikmetle yazıldığı için böyle çok vurucu, karşı konulamaz. Mesela bir toplulukta konferans oluyor. Anlatıyoruz. İtiraz edemiyorlar. Edeni de eziyoruz Allah'ın izniyle. Yani öyle bir konu olmuyor. Çünkü çok net delille çıktı hocamız ortaya. Yani karşı konulamaz deliller getiriyor. Kur'an'dan, hadislerden ve bilimsel deliller. Kitapların özelliği ve herkesin anlayabileceği gibi. Çünkü mesela insanlar kitap yazıyor. Kitabı hava atmak unsuru olarak kullanıyorlar. Öyle olmaz. Orada böyle karmaşık cümleler, fikir karmaşası, kendini ön plana çıkarma isteği hemen belli oluyor kitapta. Öyle olunca etkili olmuyor. Allah etkili kılmaz onu. Halbuki hocamızın kitaplarında son derece samimi, karşı konulamaz ve çürütülemez. Hikmetten dolayı ve samimiyetten dolayı. Çok net bir anlatımla yani böyle inşallah.
Ya bu samimiyeti de şurada arıyorsun. Hiçbir karşılık beklemeden bunun yapılması çok acayip bir olay aslında. Yani düşünsenize sabahın köründe kalkıyor, çalışıyor, kitap yapıyor, para kazanıyor, alıyor bunu. Dünyanın öbür ucunda bir adamın hidayeti için. Yani kim yapar bunu sabah? Yani bütün hayatını vakfediyor insanların hidayetine vesile olmak için.
Ve varını yoğunu da harcıyor.
Varını harcıyor. Bütün şeyini ona harcıyor. Ne evleniyor ne değil mi? Şeyi eğlenceyle bir kere tatile gitmişti. Yani böyle bir insan nerede
ya var? Bir kere tatil yapmaz mı insan 30 senede? Ya der insan çok normal yani. Bir kere değil her sene tatil yapıyorlar. Ya der çocuklar bugün ben yorgunum. İşte bir dinleneyim. Evet. Bugün görüşmeyelim. Hiç yok. Ama ne nasıl yok yani? Mesela gecenin üçünde de hocamız biz yatıyoruz. Gecenin evet. üçünde ayakta. Sabah kalkıyoruz yine ayakta evet. hocamız. Yine çalışıyor. 30 yıldır bu. Haftada 7 gün. İnşallah. Ayda 30 gün. Senede 365 gün. Bir gün ara yok. İşte ama samimiyet bu yani inşallah. İnşallah. O zaman işte Allah bu etkiyi meydana getiriyor. Öyle yani tabii Allah'ın adetullahı var. Yani böyle insan bekleyerek yatarak olmuyor. Zaten Allah onu bildiriyor. Öyle cennete girmenin kolay olmadığını söylüyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi sandınız diyor Allah.
Çok doğru.
Ve devam ediyor ayette. Onları öyle bir zorlukla sarsıldılar ki diyor Allah. Peygamber ve beraberindeki müminler soruyordu Allah'ın yardımı ne zamandır diye. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Tabii ki insan denenecek zorluklar ama zorluğun Allah'tan olduğunu bildiği için o zaman sabırla ve neşeyle karşılıyor. İnşallah. O işte mümin ahlakı. O taklit edilemez mümin özelliği inşallah.
Buradaki güzellik de şu mesela daha Allah orada söylediğin gibi ayette konmuştuk ağzından. Daha öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi sandınız? Gerçekten de daha öncekilerin başına gelenlere bakıyoruz değil mi peygamberlerimizin? Deli denmiş, büyücü denmiş, iffetsizlikle suçlanmış, hapse atılmış, işkence görmüş, değil mi? Kınanmış. Yani olabilecek her şey. Yani bir insanı nasıl doğru kişi olduğunu anlayabiliriz? Yani doğru kişi yani Allah yolunda gerçekten değil mi? Bütün o diğer Şeyh Nazım Kıbrıs hocamız diğerken hayatına bakıyoruz. Hayatında da görüyoruz. Allah bize şablonu o kişinin üstüne koyuyor Kur'an'ın şablonunu. Bunlar başına geldiyse doğru olduğunu anlıyoruz. Yani hocamızın hayatına baktığımızda da gerçekten başına tam Yüce Rabbimizin Kur'an'da söylediği şeylerin hepsi gelmiş. Bu da çok güzel bir şey yani.
Çok güzel. Maşallah.
Peygamberin Mehdiyete öncü olduğunu söylüyor hocamız. Ve bu yolda da canını malını bütün hayatını vakfetmiş durumda. Elhamdülillah. Bu çok büyük bir olay. Bize de vesile oldu elhamdülillah. Biz de 20 senedir...
Allah razı olsun.
Allah razı
tabii.
olsun. Yani burada birçok insanın vesile, dünyaya vesile olduğu gibi Allah'a çok şükür.
Hidayetimize vesile oldu. Benim hayatta kalmama vesile oldu hastalık döneminde. Yani öyle bir ilgilendi ki hocamız maşallah. O vesile oldu Allah'ın dilemesi. Allah vesile etti onu. Allah razı olsun. Dünyanın da imanına vesile oluyor. Değil mi? Kur'an'ın hakikatlerini. Daha önce yoktu bu. Yani böyle bilinmiyordu. Mesela orada camide konferans yaptık. Kur'an mucizelerini anlattık. Hocamızın eserlerinden işte slaytlarla muazzam etkilendiler. Bütün salon kalkıp tekbir getirdi. Ki normalde hepsi Kur'an'ı bilen insanlar. Zaten Kur'an dersi yapılıyor orada. Yani biz Kur'an dersindeki bir bölümde anlattık bunu. Her hafta hepsi biliyorlar Kur'an'ı. Ama bu anlatım işte insanların imanına vesile oluyor. Yani net delillerle hocamız Allah'ın izniyle. Mesela darvinizm çökertiyor. O İslam ahlakının yayılmasına vesile oluyor. Çünkü darvinizm bütün zihinleri kirleten bir düşünce. İnşallah. Hakikaten siz anlatınca onu adamın kafası temizleniyor. Bambaşka bakmaya başlıyor. O zaman diyor net bir yaratıcı vardır diyor. Hemen kanaati geliyor. Allah yaratmıştır. Sonra iman hakikatleri, iman hakikatlerinin önemi. Çünkü hocamız hep onu vurguluyor. İman zafiyeti diyor. Asıl konu diyor. Dünyada iman zafiyeti hakikaten öyle.
İnşallah.
Yani iman zafiyetinden dolayı insanlar, Müslümanlar parça parça olmuş, eziliyorlar. Ümitsizliğe düşmüşler. Yeis bütün dünyayı sarmış, kaplamış. Bir korku var böyle. Korku içindeler. Aman diyor ben küfürle aman mı şey etmeyeyim diyor böyle. Ben diyor hayatıma bakayım diyor. İşte sarığını cübbesini takmış böyle. Kendi kabuğuna çekilmiş. Bir evine biraz da arada böyle toplantı yapıyorlar. Öyle olmadığını gösterdi bütün dünyaya. Onun için Müslümanlar şimdi onur duyuyoruz diyorlar. Elhamdülillah Müslüman olmaktan.
Yani mesela gittiğimizde bizim elimizi sıkıyorlar işte. Teşekkür ediyorlar şey yapıyorlar ama biz zaten yani hocamız ne öğrettiyse onu aktarıyoruz orada aslında. Bütün bilgi yani şu ana kadar görmüş olduğunuz o tüm kitaplar değil mi? O bilgi daha önceden yaşanan şeylerin ve söylenen şeylerin bir kitap hale gelmesi yani. Bizim mesela onların o konuşmaların hepsi 20 senelik, 30 senelik derslerin, anlatımların sonucu olarak, yaşanmış olarak karşımızda aslında.
Evet,
bütün
işte
belli ki hocamızdan kaynaklandı. Çok açık.
Tabii Allah nasip ediyor bunu. Yani hocamız Allah'a tam teslim olduğu için, her şeyin Allah'tan olduğunu bildiği için. Mesela Adnan Oktar hocamızın astronom değil, evet. genetikçi değil, doktor değil. İşte zoolog değil, paleontolog değil. Ama öyle bir eserler nasip etti ki Allah. Bütün zoologlar, paleontologlar, genetikçiler, doktorlar hocamızın eserlerini okuyor. Evet. Ve imana geliyorlar. Mesela bakın bir örnek verelim maşallah. Şimdi dünya çapında şimdi doktorlar Hiç böyle değildi eskiden. Yani bu kişileri tenzih ederim de genelde böyle. Böyle Darwinizme kesin kanaatleri vardı. Haşa bir yaratıcının varlığını ağzına, Allah'ın varlığını ismini ağzına almaktan çekinirlerdi, almazlardı. Bakın şimdi ne diyorlar? Mesela 100 yılın beyin cerrahı seçilen Profesör Doktor Gazi Yaşargil diyor ki, okuduklarım ve bildiklerimle baktığımda makro ve mikro kozmozda gördüğüm mükemmellik karşısında şaşkın durumdayım. O zaman diyorsunuz ki akıllı bir yaratıcı var. Akıllı yaratıcı Allah. Düşünün ki insan hayatı kısacık. Dünya milyarlarca yıldır var. İnsan en fazla 120 yıl yaşayabiliyor. İnsan toz parçası bile değil. Dalga içindeki bir damla. Bütün ibadet merkezlerinde ulvilik hissediyorum. Atatürk'ün kurduğu Türkiye ortamında yurt dışına eğitime gitme olanağı bulduğum için Gazi'nin eseri, Gazi ifadesi çok doğru. Ama hepimiz en sonunda Allah'ın esiriz diyor maşallah. Veya 45 bin ameliyat ve 1500'ü aşkın karaciğer nakli gerçekleştiren ünlü cerrah ve organ nakli uzmanı Profesör Doktor Münci Kalayoğlu diyor ki, ben abdest almadan ameliyata girmem. Ameliyata hazırlanırken içimden dua ederim. Zor ameliyatlar olursa mutlaka annemi arayıp bana dua etmesini isterim. Bu da Mehmet Öz. Dua etmek insanı iyileştirir. Ben inançlı biriyim. Her ameliyatımda mutlaka dua ederim. Bence duanın şifa gibi iyileştirici özelliği var. Ameliyat sonrası hastalarıma da mutlaka dua ettiriyorum. Bunun sağlıklarına kavuşmalarında müthiş bir etkisi var. Bazen hiç anlaşılmayan bir şekilde tedavisi mümkün olmayan bir hasta inancı sayesinde iyileşebiliyor. Allah'a inanmak mühim bir konu. Şimdi bu kişilere hocamızın kitapları gitti. Tabii ki herkese gitmedi hocamızın kitapları. Yani dünyada 7 milyar insan var. Fakat önemli olan nokta şu. Darwinizmi ezince hocamız bu sefer hem insanların imanı arttı hem de inananlar ortaya çıkıp inandıklarını söyleyebilecek duruma geldiler. Yani bu Darwinizmin böyle çatır çatır ezildiğini görünce, pestile çevrildiğini, değil mi? Küfrün sisteminin çöktüğünü görünce o zaman herkes çıkıp ben de zaten Allah'a inanıyordum demeye başladı. Hem imanlarına vesile oluyor hocamız inşallah. Hem de dünyanın değişmesine, mesela değil mi? İsrail'in yani devlet düzeyinde ve halk düzeyinde inşallah hocamız oturuyor Tevrat'tan delillerle her gün anlatıyor barışın nasıl olacağını. Kral Mesih'in çıktığını inşallah. Kral Mesih'le olacağını, yani Hazreti Mehdi'yle olacağını. Tam kanaatleri geliyor. Biz de mesela orada İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı'yla görüştüğümüzde, Meclis Başkanı'yla görüştük. Yani hocamızın fikirleri olan Türk-İslam Birliği'nin nasıl İsrail, Rusya'yı ve Ermenistan'ı kucaklayacağını, barış getireceğini anlattığımızda hiç itiraz yok. Tam akılları yatıyor. Çünkü yani makul olanı söylüyor hocamız. Aklın gereğini söylüyor Allah'ın izniyle. Bu çok önemli. Onun için zaten herkesin kabulü oluyor. Onun için bağlanıp mesela fikir danışıyorlar İsrail'den ya da Amerika'dan. Mesela evanjelikler geliyor. Evanjelikler kan dökme peşindeydiler. Muazzam bir kanama. Nasıl bir kan tarif ediyorlar filmlerinde. Atların yularına kadar çıkacak böyle diyorlar. Bir kan denizi olacak. Yani milyarlarca insan ölecek demek bu. Ve hocamızı çağırıp buraya önderlerine anlatınca adam ikna oldu. Döndü kendi sitesinde bambaşka yazmaya başladı. Yani onun öyle olmayacağını ve delillerle anlattığı için. Yani bu çok önemli. Hep delil getiriyor. Onun için zaten o hani çıkıyorlar işte Mehdi gelmeyecek diyenler, şahsi manevi diyenler. Ağzını açıp bir şey diyemiyor. Delil getiremiyor çünkü adam. Onun bir delili yok ki. İnşallah. Onu söylediği zaman tam tersine Peygamberimiz yüzlerce hadiste anlatmış. İslam alimleri İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri kabul ediyor. İmam-ı Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii hepsi kabul ediyor. İslam alimleri kabul ediyor. Bunlar çıkıp yok ileride gelecek, geldi geçti, şahsı manevi diyorlar. İşte o da bir tehlike meydana getiriyor. Onun için de yani bu İran'a olan son uyarılar da inşallah. O mantığın düzeltilmesi için son derece önemli. Allah razı olsun.
İnşallah. Bir ayet okuyayım ben inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbine hamd ve tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir buyuruyor Allah ayette. Yani ahir zamanda böyle olayların yaşanacağı ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga gireceğini Allah zaten Kur'an'da da bildiriyor işareti olarak ayette inşallah. Ve oturacağım senin dediğin yani mesela işte bazıları şahsı manevi diyor. İşte bazıları başka şey. Yani onlarca şey çıktı artık yani Hazreti Mehdi'nin gelişini engellemek için. Ama şeyi çok enteresan. Hani dindar olduğunu söyleyen insanların bunu yapıyor olması çok enteresan. Çünkü dinsiz insanlar bile, ateist insanlar bile bakıyoruz şu anda. Ya dünya değişiyor diyorlar. Bir şey oluyor dünyaya diyorlar. Yani İslam'a bakıyoruz.
İslam ilerleyişe geçti. Yükseliyor sürekli. Herkes, bütün herkes Müslüman olmaya başladı diyorlar. Türkiye mesela, yabancı adamlar, Müslüman da değil, Hristiyan belki de ateist. Türkiye süper güç olmaya doğru gidiyor diyorlar mesela. Türkiye çok güçleniyor, ekonomisi çok iyi. İşte Türkiye yakın zamanda lider ülke olabilir diyorlar. Bunu söyleyenler dinsiz yani, normal veyahut da Hristiyan veyahut da Musevi. Bir bakıyoruz Müslüman kardeşlerimizden bazıları artık cahilliklerinden yapıyorlar diye umut ediyoruz. Yani hiçbir şey olmuyor. Türkiye lider olmayacak. Türkiye süper güç olmayacak. Aynı zamanda değiliz. Her şey aynen devam edecek gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Yani çok enteresan gerçekten. Çünkü ahir zamanın tüm alametleri gerçekleşmiş durumda. Yani Peygamberimiz o kadar detaylı anlatmış ki 200'e yakın alamet 32 sene içerisinde tamamen tarihleriyle, sıralarıyla gerçekleşti Allah'ın izniyle. Mesela en sonunculardan bir tanesi de Müslüman ülkelerdeki karışıklıktı. O da oldu. Yani bunlar zaten senelerdir bilinen, yani 1400 senedir bilinen olaylar. 1400 ile 1450 arasında bu olayların hepsi olacaktı zaten. Ve bakın 200'e yakın alamet aynen gerçekleşti.
Ve çoğu da tarihte ilk kez olan olaylar. Mesela Kabe baskını.
Evet.
İlk kez olan bir şey. 21 Kasım 1979'da ilk kez Kabe'de kanlı baskın oluyor. Daha önce hiç olmayan bir olay. Ve Peygamberimiz bunu açık bir şekilde bildiriyor. Bunun gibi Fırat'ın suyunun kesilmesi daha önce hiç kesilmemiş. 1980'e kadar hiç olmamış bir şey bu. Onlarca sene geçmiş. Hiç oluşmamış. 1980'den sonra ne oluyorsa Fırat'ın suyu da kesiliyor. O da ilk kez oluyor.
Evet.
Irak-İran savaşı diyor. O da o tarihten sonra ilk kez oluşuyor. Ya bunların hepsinin tesadüf olması imkansız. Bunu Peygamberimiz açık ve net şekilde Allah'tan bildirilen bir şeyle söylüyor yani.
Biri bile olsa yeter zaten. Mesela şimdi Kabe baskınında Peygamberimiz özellikle söylüyor. Kabe baskını olacak derken diyor ki Hazreti Mehdi'nin çıkacağı yıl olacak diyor.
Evet.
Bir bakıyorsunuz çıkacağı yılı da 1400 olarak bildiriyor ayrıca. Evet. Başka bir hadiste de insanlar Hazreti Mehdi'nin etrafında 1400 yılında toplanacaklar diyor. Evet. Yani 1979 ve 80 oluyor.
Evet.
Hicri.
Zaten tam da 21 Kasım 1979.
Bakıyorsunuz Mehdi'nin çıkacağı yıl olacağı dedi. Kabe baskını 1 Muharrem 1400. Evet. Birinci günü gerçekleşiyor. Çıkacağı yılın birinci günü yani maşallah. Çok önemli. Onunla da ayrıca bu geceyi aydınlatan bir ışığın insanı uykudan uyuyanı uyandırdığı, ayakta olanı oturtan böyle bir olayın olacağını söylüyor. Değil mi? Yani bu doğudan gelecek bir ateş. Evet. Bu şekilde bildiriyor. O diyor Hazreti Mehdi'nin de geliş vaktidir diyor. Nereye geliş vakti? Hep hadislerde onun üzerine hadiste İstanbul'u işaret ediyor. Yani İstanbul diyor. Başka bir yerde doğacağını bildiren hadis var. Bir İstanbul'u işaret ediyor. Bakıyorsunuz bu Independenta'nın patlaması hadiste birebir uyumlu. Evet. O yani inşallah hadiste belirtilen olay. Hicri 1400'ün birinci günden 5 gün önce oluyor. Bakın çok önemli sıraları yani bunların. Yani tam Peygamberimizin belirttiği şekilde oluyor. Geliş vaktinin tabii çıkacağı yıldan önce olması gerekiyor. 5 gün önce oluyor. Çıkacağı yıl diyor, 5 gün sonra da 1400 başlıyor. Birinci günde Kabe baskını oluyor maşallah.
Ve o ateşin de şu an Berahut isimli bir vadide sönük vaziyettedir diyor Peygamberimiz. O da çok önemli çünkü patlayan şey gerçekten petrol.
Petrol.
Ve gerçekten de Peygamberimiz döneminde o patlayacak petrol sönük vaziyette bekliyor. Yani 1400 sene boyunca patlayacağı vakti bekliyor.
Evet.
Peygamberimiz şu anda sönük vaziyettedir diyor. Zamanı gelince alev ortaya çıkıyor. Mesela Fırat'ın suyunun kesilmesiyle ilgili 1400 senedir anlatılan bir hadistir bu. Yani Peygamberimizin vefatından sonra 1400 sene boyunca yüzlerce kitapta, binlerce kitapta yer almıştır. İşte 1400'lere gelince Fırat'ın suyu kesilecektir diye mesela senelerce anlatıldı. Ama artık 1400'lere geldik ve Fırat'ın suyu kesildi. Yani halen daha artık Fırat'ın suyu kesilecek ayrı zamanda diye bir anlatım yapan kardeşlerimiz oluyor. Çok enteresan oluyor. Yani olay oldu. Zaten o tarihe de geldik, geçtik. Yani bundan sonra artık işte ayrı zaman gelecek. O zaman Fırat'ın suyu kesilecek. İşte biz belki görürüz gibi bir anlatım artık geçmişte kaldı bu anlatım.
Zaten yani Kabe'de kanadık. Aynı anda iki şeyin olması gerekiyor. Yani
açıkçası anlayanlar anlıyor. Biz mesela tabii. İngiltere'de anlattığımızda bir tane itiraz gelmiyor. Yani çünkü ilk defa duysalar veya kabul etmeseler böyle bir konuları yok. Hemen eli kalını kaldırıp itiraz ediyorlar. Soru cevap kısmı oluyor zaten böyle uzun uzun. Hiç itiraz yok. Yani Hazreti Mehdi'nin Çünkü anlatırken söyledik alametlerle. Hazreti Mehdi hayatta olması gerekiyor. İstanbul'da olması gerekiyor. Hayatta faaliyette olması gerekiyor. Hadislerle çok net olarak anlaşılıyor. Hazreti İsa'nın da gelmiş olması gerekiyor. Ha, bir kişi bile itiraz etmedi. Ne demek bu? Tamam, yani Hazreti Mehdi hayatta diyorlar inşallah. Hazreti İsa hayatta. İslam birliğinin olmasını söyledik. İttihad-ı İslam'ın en büyük farz olduğunu inşallah. Ona da inşallah Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'nin bütün insanlar tarafından tanınıp sevilmesinin ve İslam birliğinin oluşmasının zamanının çok yaklaştığını gösteriyor bütün alametler inşallah. Çünkü mesela şimdi ben hastayken Amerika'ya işte tedaviye gidiyorduk. 1999 yılının sonunda tedavi için tekrar Amerika'ya gittiğimizde, daha önce tedavi bir bölüm olmuştum. Sonra kız kardeşlerimle tekrar gittik. İlk İngilizce kitaplar çıkmıştı. Hocamızın kitaplarının ilk tercümelerinin yeni basıldığı zaman 1999 sonu. Yanımıza biz örnekler aldık büyük bir hevesle böyle. Şıkır şıkır kitaplar maşallah yanar döner. Allah'ın izniyle yani çok güzel böyle elhamdülillah. İşte el çantasına koyduk alabildiğimiz kadar. Öyle çok fazla da alamadık zaten. Şimdi verecek kişi arıyoruz bunu. Bir benzinciye girdik Texas'ta, Houston kentinde. Benzinci Müslüman çıktı. Acayip sevindik. Kitap verecek adam bulduk biz böyle. Kitaplardan verdik 2-3 tane. Adam da o kadar şaşırdı ki hayatında ilk defa böyle bir kitap görüyor. Aldı böyle sakallı bir amcaydı böyle. Filistinli. Çevirdi böyle bayıldı kitaplara. Aa bunlar kimin falan filan. Çok teşekkür etti yani böyle. Biz nasıl hoşumuza gitmişti böyle. İlk defa bakın biri hocamızın kitaplarını görüyor dünyada. Arada 11 sene var. Bütün dünya 200 ülkede hocamızı tanıyor artık. Evet. Ya bu bir mucize yani hakikaten 11 sene nedir ki yani 11 sene de çok kim kimi tanıyabilir yani 200 ülke. Yani öyle 1 2 3 75 dile çevrilmiş kitaplar. 75 dil. Çok... 300 tane kitap. Yani bu tabii olayın nereye gittiğini gösteriyor inşallah. Ya olayın demeyeyim Allah affetsin. Hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak İslam'ın hakimiyetini gösteriyor Allah. İnşallah. Artık insanların bunu görmesi lazım. Yani demek ki çok az zaman kaldı. Alametler gerçekleşti. Dünyayı değiştiriyor Allah. Ekonomik kriz oluyor. Ayaklanmalar oluyor. Değil mi? İnsanlar İslam birliğini konuşuyorlar. Türkiye'nin liderliği konuşuluyor. Kim Türkiye lider derdi? Hiç öyle değildi. Üçüncü sınıf ülke, dünya ülkesi olarak görürlerdi Türkiye'yi. Türkiye'nin ekonomisi çok kötüydü. Biz hep böyle %100 enflasyonlarla, %150 enflasyonlarla büyüdük. Türkiye iflas etti. Hatta Demirel döneminde Lüksemburg 2,5 milyon dolar hibe yardım yaptı. Türkiye kabul etti bunu. Türkiye'nin durumuydu bu 1970'li yıllarda. 2,5 milyon dolar. Yani şimdi Türkiye'de 2,5 milyon dolar olan o kadar çok zengin var ki. Değil mi? Milyar dolarları var hatta böyle. Ve Türkiye bunu aldı. Oradan şu anda Türkiye, herkes Türkiye'yi lider görüyor. Dünyada ekonomik kriz oluyor. Hocamız diyor ki hem 7 yıl sürecek dedi, hem de Türkiye bundan dedi o kadar etkilenmeyecek dedi. Pek etkilenmeyecek dedi. Hakikaten evet. Türkiye etkilenmeyen tek ülke konumunda bölgede. Evet. Yunanistan iflas ediyor, orası ekonomik kriz orayı vurdu, Amerika'yı vurdu, Avrupa'yı vurdu, dünyanın en zengin ülkeleri. Hepsi etkileniyor, Türkiye etkilenmiyor. 7 yıl sürecek diyor hocamız, IMF çıkıyor, evet diyor 7 yıl sürecek diyor. Neye dayanıyorsun? Delil yok. Kim söyledi? Adnan Hoca söyledi. Sayın Adnan Oktar söyledi.
İşte buradaki ben hayret ettiğimiz konu şu, mesela bütün yani Müslüman program yani İslam'la ilgili programlara baktığımızda bu konular hiç bahsedilmiyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in hadislerinden bahsediliyor ama gerçekleşmiş hadisleri var. Bunlardan kimsenin söz etmemesi anormal değil mi ya? İnsan gerçekten çok ilginç geliyor yani. Normalde gece gündüz bunlardan bahsedilmesi lazım. Ama kimsede bir ses yok.
Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi
bu da aslında bir alamet olmuş.
İnşallah. Tabii,
programlar bomboş yani. Pardon sözünü kestim. Normalde programlara bakıyorsunuz binlerce program var. Yani diziler var, eğlence programları var. O kadar hayati olan ve yani Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce söylediği şeyin şu anda gerçekleşmiş olması ve şu anda bu döneme siz onları herkesin de bu dönemde burada bulunması insanları çok heyecanlandırması gerekir. Herkes Mehdi'yi arıyor olması gerekir. Değil mi? Hazreti İsa'yı arıyor olması gerekir ama kimse de çıt yok. Kimse bayağı bir sessizlik var yani.
Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi insanlara deseniz ki bir insan çıksa dese ki işte sadece bir iki ay sonrasını söylese dese ki böyle bir şey olacak ya da bir proje var mesela desin ki şurada mesela bir inşaat yapılacak desin işte bir proje var anlatılsın mesela şöyle yapılacak böyle yapılacak şu zamanda yapılacak diye. O proje gerçekleşince insanlar der ki aa bak bu söylenmişti diye bir farkına varılır ya da bir olay anlatıldığı zaman. Peygamber Efendimiz bir tane değil iki tane değil 200 tane olay söylüyor 1400 sene önceden söylüyor. şu zamanlar olacak diyor. Şu zamanı gördüğünüz zaman, bunları gördüğünüz zaman sayıyor olayları tek tek. Bunları gördüğünüz zaman diyor, hayır zamanda olduğunuzu anlayın ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın diyor, dünyada olduğunu anlayın diyor. Evet. 200 tane olaydan bahsediliyor. 200'ü de bütün dünyanın gördüğü olaylar. Herkes görüyor. Fakat bir kısım insanlar bunu görmezden geliyorlar. Bu da çok enteresan. Evet,
bir de bu konu açıldığında hayır gelmeyecek deniyor. Hayır o dönem bu dönem değil diyor. Dünyayı kan götürüyor. Adam diyor ki biz diyor ne olacak ya diyor.
Hadis okuyoruz diyor.
Hadis okuyoruz diyor. Bak diyor hiç öyle bir yok bakıyor, durum yok
sağa
diyor.
Sağa bakıyor sola bakıyor.
Caminin ne Filistin'e bakıyor. Ne Irak'a bakıyor, ne Afganistan'a bakıyor, ne Doğu Türkistan'a bakıyor. Ya nerede senin yaşadığın yerde dünya yanıyor. Bütün o şeyde Mısır'da işte Suriye'de bütün olaylar oluyor. Adam diyor gayet normal ya diyor. Yani bunlar bir yaşamadık ki hiçbir şey.
İlla her dönemde olmuştur diyor mesela.
Her dönemde olmuştur.
Tabii her dönemde kan akıtılmıştır diyor. Yani şu dönemde kan akıtılması ya sadece kan akıtılmayla değil ki ayrı zamanın belirtisi. Mesela bir tanesini gösterelim. Sürekli anlatıyoruz ama Afganistan'ın işgali mesela Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden bir tanesi. Peygamberimiz hadisinde inşallah Talikan'a yani Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır buyuruyor. Bakın iki tane bilgi var burada. Birincisi Afganistan'ın işgal olunmasıyla ilgili. Zaten görüyoruz burada haberlerde sağ tarafta. Afganistan işgal edildi.
Bir de altın ve gümüş olmayan hazineleri demiş orada da.
O da çok manidar. Gerçekten de Afganistan'da geçen sene bulundu. Bir sene oldu yani daha bulunmalı. Altın ve gümüş olmayan maden yatağı bulundu. Bakın haberlerde de çıktı ve trilyon dolar değerinde. Yani bakın çok anormal rakamlar. Ve altın ve gümüş değil bu madenler. Peygamberimiz detaylı olarak iki bilgi vermiş. Şimdi bu olayın aynen çıkıyor olması çok acayip bir olay değil mi? Çok enteresan değil mi? Yani bunun gibi 200 tane hadis
bir gerçekleşmiş durumda. Bir de bundan 10 sene önce söylesen bakarlar Afganistan'da ne var ki derler. Hani altın ve gümüş olmayan hazine diyor mesela. Bakıldığı zaman nedir ki diye düşünürsün. Oysa orada ahir zamanda çıkacak olan madenlerden, zengin madenlerden bahsediyor Peygamber Efendimiz 1400 sene önce. Bu çok mucizevi bir olay.
Bir de Peygamber Efendimiz oraya gitmiş mi? Gitmemiş. Yani orayla ilgili bilgi, dünyanın her yeriyle ilgili bilgi veriyor. İstanbul'da, hiç İstanbul'a gitmemiş. Değil mi? Ne nerede çıkacak? İşte nerede mesela Irak-İran savaşını anlatıyor. İran'a gitmemiş. Ama her yerle ilgili bilgi veriyor. Her bilgi de doğru. Ve bu insanları heyecanlandırmıyor. İnsanların imanını arttırıp bunun yani Hazreti Mehdi'yi arayacağı yerde oturuyor evlerinde gayet normal hayatlarına devam ediyorlar.
Peygamber Efendimiz diyor ki İran-Irak savaşı olacak diyor. İran-Irak savaşından bahsediliyor. Diyor ki çölde bir ordu kaybolacak diyor. Bu savaş diyor uzun yıllar sürecek ve bu savaşın galibi olmayacak diyor. Olay aynen gerçekleşiyor. Ama hiç kimse de hiçbir şekilde tepki yok. Olay gerçekleşmiş.
Evet.
Ama işte baktığımız zaman da bunlara çok şahit oluyoruz. Mesela Peygamber Efendimizin başka belirttiği özellikler de var. Ahir zamanda diyor ki mesela gökyüzünde yani uzayda el biçiminde bir görüntünün oluşmasından bahsediyor Peygamber
yani
Efendimiz.
Yani bu çok normal şartlarda olamayacak bir
ya
şey.
Ya böyle düşündüğümüz şey. Zaman hani düşündüğün zaman insanın evet. aklının hani pek yatmayacağı bir konu baktığın zaman. Peygamber Efendimiz 1400 sene önce söylüyor. Biz de ta ki görene kadar. Evet. Bunu da gördük. Ona bir bakalım isterseniz üstüne konuşalım. Uzayda insan eli biçiminde görüntü oluşması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerde gökte bir elin görüneceği ve bu elin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğine, faaliyete başladığına, insanlar tarafından fark edilmesinin iyice yaklaştığına delil teşkil etmektedir. Konuyla ilgili hadisi okuyayım. Esma binti Umeys dedi ki o günün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhrunun alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir. Bir başka hadiste de şu şekilde bildiriliyor. İşte o zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru zamanında yani semadan kendini belli eden bir el görünür. Peygamberimizin konuyu tarif eden bir başka hadiste semadan zuhur eden bir el ve emirinizin Mehdi'dir şeklinde bir nida duyuluncaya kadar ayrılık ve ihtilaflar devam edilecektir. O günün alameti semadan bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir. Burada basında çıkan haber ve resimleri görüyoruz. Gerçekten de tam bir el şeklinde görüntü oluşmuş durumda.
Yani tam el.
Evet. Ya zaten hatta yurt dışındaki gazetelerde, Türkiye'de bazı gazeteler, burada da Millet'te var mesela hani Allah'ın eli haşa olarak söylendi ama Allah'ın eli değil. Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla alakalı bir alametti bu da.
Tabii bunu söyleyeyim. NASA zaten bakın. NASA evet, çekmiş. Evet. El diyor. Yani eli evet. El görüntülendi diyor.
Evet. Ve bu hadiste yer alıyor. İnşallah. Amerika evet. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA'ya bağlı röntgen gözlem evi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklinde bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesine kavruyormuş gibi görülmektedir. Hadislerde belirtilen el ifadesi NASA tarafından Tanrı'nın eli olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök alayının vesile olduğu bu görüntüye işare manada bakılıyor olabilir. Söz konusu yıldız kümesinin oluşturulduğu el şeklinin duruşu hadisteki uzanma tanımına da tam uymaktadır. NASA tarafından çekilen fotoğraftaki el şekli bir yere uzanıyormuş görünümdedir. Ayrıca insanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemindeki gelişmiş yüksek uzay ve astronomi teknolojisi sayesinde uzayda meydana gelen bu gök olaylarını teleskoplar vesilesiyle bakarak görebilmeleri de hadisteki ifadelerle birebir uyum içindedir.
Evet, ya. Şimdi biz mesela Cübbeli'ye kalsa diyecek ki bir adamın eli böyle bütün uzayda duracak böyle bir el, insan eli. Herkes onu görecek. Halbuki tahakkuk ettiğinde görüyoruz. Evet. Yani yine el şeklinde gözüküyor ama bambaşka. Yani gök cisimlerinin oluşturduğu bir görüntü ama hakikaten el biçiminde. Gazetelerde öyle veriyorlar zaten. Mesela diyor yani Deccal eşeğine binecek, işte eşeği bilmem kaç yüz metre olacak. Halbuki hocamız açıkladı çok net bir şekilde. Taşıta bakıyor, taşıt aracına bakıyor. Öyle koskoca uzayda eşek olacak, adada Deccal oturacak, kafası 20 kilometreye çıkacak, yanından uçaklar geçecek. Benzetme böyle olmayacağı belli, olmadığı da belli. Ya zaten öyle bir şey olsa dünyada bilinmez mi bu? Yani Amerika'nın radar sistemleri, Avrupalılar, uçaklar geçiyor. Uçak geçiyor mesela yanında bir koskoca bir kafa görecek böyle. Adamın aklı atar yani o aklı ihtiyarını kaldırır zaten. Hem böyle bir şey yok, olmayacağı da belli. Orada işari manada taşıt aracı mesela tarif ediliyor. Mesela eline bakar diyor Peygamberimiz. El bilgisayarları var. Bakıyorsun hakikaten. Eline bakıyorsun, görüyorsun. Değil mi? Yattığı yerden görür diyor. Televizyonun olduğu belli böyle. Evet. Her eve giren bir Mehdi modeli değil mi? Evet. İran'daki modelde de o şekilde tarif ediliyor. Yanlış yani.
Zaten olmadığı o zaman, belli. İnşallah o zaman televizyon derse, bilgisayar derse, şurada 20 sene öncesine deseniz ki işte telefon var, cep telefonu bilmem ne deseniz insanlar ne diyorsun der yani. Evet. 20 sene öncesinden bahsediyorum. Yani
20 sene önce görüntülü konuşacaksın dese, dese kimse inanmıyor.
30 sene önce desek ki insanlara cep telefonu olacak denilse, işte cep telefonuyla görüntülü birbirinizi göreceksiniz, işte telefondan tek tuşa basacaksınız, internete bağlanacaksınız, işte dünyanın diğer ucundaki insana tek saniyede, işte avucunun saniyeler içinde, avucunun içinde hem göreceksin hem de ulaşabileceksin dense, evet. Ne diyorsun, dalga mı geçiyorsun evet. Derler insana. Bunu 1400 sene önce Peygamber Efendimiz söylüyor. Tabii ki evet. İnternet demeyecek, televizyon demeyecek. Evet. Ama o manada işaret ediliyor Peygamber Efendimiz evet. Tarafından. Biz de gerçekleştiği zaman o işaretin bu olduğunu anlayabiliyoruz. Bu evet. Elde de Allah'ın vesilesi yani bu olaylar, gök olayları sürekli oluyor ama hiçbir zaman el biçiminde gözükmedi. Evet. Bu yeni olan bir olay değil. Ama bunun bu şekilde gözüküyor olması Allah'ın insanlara vermiş olduğu mucizedir. Tarif edilen bir gerçektir çünkü.
Evet ama şimdi önemli nokta şu.
Zahiri bir takım ulema diyor. Onu gerçek manasıyla almıştır diyor. Mesela avucunun içine baktığı zaman görecek hadisini. Gerçekten de avucunun içine bakıp böyle elinin o etinin üzerinde görecek gibi algılayacak evet. Mesela. Veyahut da işte eşek olacağını gerçekten eşek olarak algılayacak. Veyahut da işte mesela uzaydan el gerçekten böyle mesela gökten eliyor. Böyle bir el sarkıp duracak.
Aklın ihtiyarı gider diyor. Zaten öyle bir şey olsa.
Böyle algılayacağı için Mehdi'yi, gerçek Mehdi'yi hiçbir zaman bekleyemeyeceklerini zahiri ulema evet. Diye isimlendirip Bediüzzaman Hazretleri anlatıyor. Ama onları zahiri değil, işari manada yorumlamak çok önemli. İşte Ender Hocam da anlattığı gibi işte avucunun içinde mesela insanlar birbirlerini görebilecekler. Doğudaki kardeşi, batıdaki kardeşini görür diyor evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veyahut da bir bilgiye ihtiyacı olduğu zaman avucunun içine bak, orada görürsün diyor Peygamberimiz. Mesela şu anda avuç içi, işte telefonunuzu alın, internetten işte arama motoruna girin, bir konuyla ilgili bir şey yazın, evet. Hemen onunla ilgili bilgiyi görüyorsunuz.
Saniyelerde ulaşıyorsun. Öbür türlü evet. Önceden olsa işte kitapları aç, araştır, bak, uzun zamanlar alıyor. Şu anda istediğin bilgi 3-4 saniye içinde ulaşabiliyorsun. Evet. Dünyanın öbür ucundaki bilgiye de ulaşabiliyorsun. Kendi ülkenin, kendi şehrinin içindeki evet. Bilgiye de ulaşabiliyorsun.
Aslında her akıl sahibi insan bunun bu şekilde olduğuna kanaati gelir. Ama inkar etme şeyiyle başlayan bir insana hiçbir zaman bunu ikna etmemiz mümkün değil.
Evet.
Her
evet.
Şey çok açık ve gözler evet. Önünde.
Bakın Bediüzzaman Hazretleri bunu tarif ediyor. Diyor ki Said Nursi Hazretleri, kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından, yani olaylarından ve bazı amalin, amellerin fazilet ve sevaplarından bahseden hadis-i şerife güzelce anlaşılmadığından, hadis-i şerifleri iyi anlamadıklarından, güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim, aynen, sahte alimler yani, böyle kendi akıllarına güvendikleri için diyor Said Nursi Hazretleri, onların bir kısmına zayıf, yani zayıf hadislere, bir kısım hadislere zayıf veya mevzu hadis demişler. İmanı zayıf. Bakın imanı zayıf. Ona dikkat çekiyor Said Nursi Hazretleri ve enaniyeti kavi bir kısım da, enaniyet kibir. Yani kendini beğenen, aklına çok güvenen, aklını beğenen, kendini büyük ve kusursuz gören inkara kadar gitmişler diyor bir kısımda. Yani bu da gerçekleştiğini görüyoruz zaten. Böyle değil mi? Hadislere işte bakıyor, kendi aklına güveniyor. Kimine zayıf diyor. Hadislerin bir kısmına, hadislerinde zayıf diyor. Bir kısım akıllarına güvenenler de diyor inkara kadar gitmişler i̇nşallah. Diyor. Bu da aynı zaman alameti, bu da oluyor inşallah. İnşallah. Yani nitekim Peygamberimiz de bu münafık sahtekar alimlere ayrı zamanda çıkacak ve Deccal'in i̇nşallah. Tarafına geçecekler diyor. Yani Mehdi'ye ve Mehdiyete karşı mücadele edecekler. Deccal'in tarafına geçiyorlar. 70 bin tane sarıklı evet. alim diyor. Taylasanlı, sarıklı ve cübbeli inşallah.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatleriyle devam edelim isterseniz. Çünkü iman hakikatlerinin önemini sürekli vurguluyoruz. Allah'ın yarattığının ve her an bizi kontrol ettiğinin kanaatimizin çok iyi geldiği yerlerde iman hakikatleri. Çünkü her yerdeler. Yani iman hakikatinin olmadığı yer yok. Gökyüzünde görüyoruz, doğa aleminde görüyoruz, sularda görüyoruz, kendi vücudumuzda görüyoruz. Her yerde iman hakikatlerine rastlamak mümkün. Bu da bize Allah'ın gücünü, kudretini bir kez daha gösteriyor ve Allah'a olan imanımızı, inancımızı daha da arttırıyor. Bu konudan iman hakikatleri çok önemli.
Bir de çok önemsiz gibi gördüğümüz küçücük, üstüne bastığımız bir böceğin o özelliklere sahip olması, bu muhteşem bir şey. Allah her yerde bize, dediğin gibi, bize gösteriyor. Ben size Stenekora diye bir böcekten bahsetmek istiyorum. Bu böcek inanılmaz bir sisteme sahip. Bu böcek Afrika'nın Namib çölünde yaşıyor. Namib çölünde de gündüzleri sıcaklık 60 derece. Çok az, yağmur neredeyse hiç yağmıyor. Bu böceklerin de biliyorsunuz yaşaması için bir suya ihtiyacı var. İşte bu böcekte de bu yaşamını sürdürmesi için öyle bir mucizevi bir sistem var ki Yüce Rabbimiz tarafından ki ona verilmiş. Ve bu şekilde hayatımız sürdürüyor. Bakın gerekli olan suyu nasıl elde ediyor biliyor musun? Bakın burada görmüş olduğunuz üst tarafta böceğin şekli. Çok özel bir dokusu var gördüğünüz gibi üstünde. Bu dokunun özelliği ise dokuları bir su toplama ünitesi olarak kullanıyor böcek. Bakın bugün aşağıda solda görmüş olduğunuz resimde beyazla çizilmiş bölge, tepecikler var. O her bir tepeciğin şeyi üstü cama benzer bir maddeyle kaplı. Bu maddenin özelliği de bütün yoğuşmayı su buharını üzerinde bulundurması. Yamaçları ise teflon benzeri bir maddeyle kaplı. Böylece ne oluyor? Su yoğuşuyor, yağmur yağmadığı için. Sabahları sadece ayın 6 günü orada su buharı oluşuyor. O buharları toplamak için böyle bir sistem var üzerinde. Burada su toplanıyor. Belli bir seviyeye geldikten sonra artık tepeler bu şeyleri toplayamıyor. Şey yapamıyor, tutamıyor ve aşağı doğru yayılıyor. Tabii teflon benzeri yamaçlara doğru geldiğinde su hızlanıyor. Ama burada çok daha mucizevi bir olay var. Bu tepelerin altında ise kanallar var. Bu kanallarda direkt böceğin ağzına gidiyor. Ve böylece böcek hiçbir şey çaba harcamadan suyu tedarik etmiş oluyor.
Maşallah.
Şimdi buradaki daha büyük bir mucize ise bilim adamlarının araştırıp bulduğu bir matematiksel denkleme sahip. Bakın bilim adamları bulduğu denklem şu. Biz tabii okumakta bile buna zorluk çekerken bu böceğin üstündeki bu denklem böceğe ait olmadığı çok açık. Belli bir durumda. Yani normal tepeciklerin büyüklükleri, kanalların yerleri, eğimleri, o maddelerin üzerinde teflon benzeri bir madde var. Diğer madde suyu yoğuşturan bir madde. Bu böcek bunların hepsine kendi karar vermiş olabilir mi? Hayatını devam ettirmek için.
Sırtını bile daha önce görmeyen bir canlı.
Sırtını evet. bile görmeyen, yani beyni bile yok dediğimiz, değil mi? Hiç önemsemediğimiz evet. bir canlının bütün bu özelliklere sahip olması zaten Yüce Rabbimizin ona verdiği bu özellikler olduğunu bize canlı çok gösteriyor.
Zaten bu canlı içinde bizim nasıl yürümemiz, konuşmamız normal bir şeyse bu canlı içinde de böyle. Çünkü doğduğu andan itibaren bu özelliğe sahip. Ne bunun için bir çaba harcamış, ne bunun için bir eğitim çalışma olmuş, yapmış, eğitim görmüş. Bu denklemden haberi dahi yok. Bu zaten sırtındaki bu sistemin bu şekilde kendine ağzına bu suyu getirmesinin, ulaştırmasının normal olarak Allah'tan ona verildiğini ve Allah'ın bu şekilde biz tecellilerini çok görüyoruz. Bu canlının hiçbir şekilde bunu yapmak için hiç uzaktan yakından ne bir bilgisi ne de buna sahip olma gibi bir özelliği var. Bize Allah burada bütün canlıları yerine, bütün yerleri de canlılara uygun, ikisini birbirine çok uyumlu yarattığını gösteriyor Allah bize. Çünkü bu canlı bu kadar sıcak iklimde yaşıyor olması, bu canlının çok yağışlı olan bir yerde böyle bir sisteme sahip olması hiçbir işine yaramazdı. Ama bu kadar sıcak bir yerde olması bu sistemin var olmasını gerektiriyor. Ve Allah yine gösteriyor bize bütün canlıları ortamlarına uyumlu şekilde, bütün uyum ortamları da canlılara uyumlu şekilde, her şeyi birbirine uyumlu şekilde yarattığını bir kez daha gösteriyor bize inşallah.
Bakın bunu, bunun benzeri evet, bunun benzeri bir sistem yapıyor bilim adamları. Kanadalı bilim adamları, su toplama üniteleri diye çöllerde. Fakat bu Stenekore'yi keşfettikten sonra bu böceği bu sistemden 4 kat daha verimli olduğu anlaşılıyor Stenekore'nin. Yani bilim adamlarının toplanıp da bir araya gelip de buna benzer bir şey yapmaya çalıştığı. Şimdi benzerini yapıyorlar, Stenekore'yi örnek alarak yapıyorlar ve çok daha verimli bir sisteme geçtiler. Evet. Bu da zaten
Allah bir örnek edinmeksizin yaratıyor. Beli sıfatı var Allah'ın inşallah. Örnek edinmeksizin yaratan Allah. Bilim adamları ancak bunu taklit ettiği zaman, mesela bilim adamlarına sıfırdan toplanıp şöyle bir şey yap dediğin zaman, biraz önce örneğini de verdin, mesela örümcek ipeğindeki örneği verdin değil evet. mi? Şu kadar esnek olacak, bu kadar sağlam olacak, çok da hafif olacak, yapamıyor. Ama zaten var olan bir şeyi taklit edebiliyor. Evet. Ama Allah bir örnek edinmeksizin yaratan. Evet. Yani bu bize yaratıcının sonsuz aklını, sonsuz sanatını ve sonsuz ilmini gösteriyor inşallah. İnsan da en fazla Allah'ın yarattığı bir şeyi örnek alarak onu da en iyi taklit eden en başarılı bilim adamı oluyor. İnşallah. Veya Allah'ın yarattığı bir şeyin açıklamasını yapana Nobel ödülü veriliyor. En büyük ödül veriliyor. O zaman onun sanatçısına, sonsuz sanatın sahibine en büyük övgü, hamd, alemlerin Rabbinedir inşallah. Övgü sadece Allah'a olandır inşallah.
Yani o övgü, yani insanların normalde hani sanatçıya böyle bravo alkışlıyorlar. Her gün televizyona, gazeteye çıkarıyorlar ya bu adamları. Yani çok güzel bir eser yaptı, bir tablo yaptı veya dediğin gibi bir olan bir şeyi buldu diye adam her gün böyle acayip saygı görüyor. Herkesin önüne yüklediği bir insan haline geliyor. Ama bunların gerçek yaratıcısı, değil mi? Her gün televizyonda, gazetede olması gerekmiyor mu? Her yerde Allah'ın adının anılması gerekmiyor mu? Burada zaten bir büyü var. İşte bu büyüyü de hocamızın bu eserleri vasıtasıyla, değil mi? Kırılıyor şu anda. Dediğin gibi İngiltere'de her yerde herkes artık kanaati kesinlikle.
Tabii mesela şu iman hakikati bir tek bu. İnsana iman ettirtir. Ve iman zafiyeti en büyük sorun olduğu için inşallah iman hakikatleri çok önemliydi. Özellikle onun üzerine durdu hocamız 30 senedir. Değil mi? Kitapların önemli bir bölümü iman hakikatleri üzerine ve Darwinizmin ortadan kaldırılması. Yani bir numaralı Darwinizm ve materyalizm çatır çatır ezdi, pestile çevirdi hocamız maşallah. Belini kırdı, beynini patlattı fikren inşallah. Ve iman hakikatlerinin anlatımı ve böylece bütün dünya İmana geliyor inşallah. Onun için mesela o doktorlar, o bilim adamları evet bizi Allah yaratmıştır diyebiliyorlar. Daha önce demeyenler de diyor. İmana gelmeye başladılar çünkü inşallah. İman ediyorlar Allah'ın izniyle. Ve imanını gizleyenler de, inancını gizleyenler de artık ortaya çıkıp, çünkü küfrün ezildiğini gördüler, Müslüman olmaktan onun duyduklarını söylüyorlar. Değil mi? Ben diyor Müslümanım diyor. Tabii. Ortaya çıkıp inşallah. Allah'a inanıyorum diyor. Eskiden diyemiyorlardı bunu çünkü küfre karşı bir eziklik vardı. Hakikaten de hocamız diyor ona. Mesela diyor komünistler adam ararlardı diyor hocamız. Bir Müslüman ararlardı ki ezebilsin diyor onu böyle. Yani Müslüman ezemezdi Allah'ın izniyle. Yani öyle zayıf birini bulup ezmek. Ama şimdi hocamızın karşısında çatır çatır ezilince bütün dünya Müslümanlarında da ona göre inşallah, hatta yalnız Müslümanlar da değil, Museviler de daha dindarlaşmaya başladılar hocamızın vesilesiyle. Evet. Normal İsrail televizyonlu hocamız Tevrat'la ders yapıyor şu anda. Yani maşallah. Tevrat'ın Kur'an'la mutabık olan kısımlarıyla Hazreti Mehdi'nin çıkışını, yani Kral Moşiyah'ın, Kral Mesih'in çıkışını müjdeleyen kısımlarıyla ders yapıyor açıkça. Yani İsrailli gazetecilere, İsrail televizyonuna. Bu onların da imanını arttırıcı bir şey. Onlar da ümitsizliğe kapılmışlardı. Onların dindarları da hocamız Kral Mesih ile Mehdi aynı kişidir ve Kral Mesih çıkmıştır deyince bambaşka oldular yani böyle. Muazzam şeklendiler. Söylüyorlar İsrailli hahamlar, tanıdığımız dindar dostlarımız, oradaki diğer kişiler de İsrail'li dindarlar. Söylüyorlar yani muazzam şeklendik diye böyle inşallah. Onlar da bir an önce barış olmasını istiyorlar.
Hristiyanlar da aynı şekilde.
Hristiyanlar aynı şekilde, evet.
Daha önce bunu herkes evrime inanıyordu. Yani Hristiyan, hatta bizim konuştuğumuz insanlar vardı Müslüman diye. Evrimle o da yani onlar bile artık yani öyle bir şey yapılmış ki propaganda, artık onlar bile yani imanlarını kesin kaybedecek olsun, dereceye gelmişler. Yani öyle onlar bile güçlendi. Şimdi kimse evrime inanmıyor. Her şey Allah'ın yarattığını tasdik ediyor değil mi? Çok büyük bir olay bu aslında.
Yani insanların artık şeye yani diline inmişti. Artık öyle olmuştu ki halk arasında söz konusu, artık kelimeler de öyle kullanılıyordu mesela. Ama şimdi tam tersine evrimin olmadığı, tamamen uydurma olduğu, bunların kafalarına göre yapmış olduğu bir sistem, kendilerine göre inandıkları bir pagan dininden geldiklerini ve bu şekilde saçmalıktan öteye gitmediğini, hiçbir ispatının, delilinin olmadığını bütün dünya artık anladı. O yüzden eskisi gibi zaten kol gezemiyorlar. Zaten hocamız da izin vermiyor Allah'ın izniyle.
Alay konusu olanlar şu anda onlar oldular.
Evet.
Yani gerçekten de kimse mesela evrim vardır iddia edecek profesör bile çıkamıyor karşımıza.
Çünkü bilimle yani açıklanıyor. Gerçeklerle gösteriliyor. Mesela bu iman hakikatleri o yüzden önemli diye sürekli vurguluyoruz. Bir kısım insanlar işte diyorlar ki niye iman hakikatleri? İman hakikatleri çünkü iman hakikatleri çok önemli. İşte bu gerçekleri gördüğü zaman insanlar gerçekten de kanaati daha fazla geliyor. İman eden insanın imanı daha da fazla artıyor. Çünkü İnşallah. Allah'ın gücünü, kudretini görüyor. Belki bu belgesellerde anlatılan konular ama bu şekilde anlatılmıyor. İnşallah. Belgeselde bu hayvanın bu özelliğinden bahsediliyor. Fakat bu hayvanın bu özelliğe nasıl sahip olduğundan bahsedilmiyor. Ama bunu Allah'ın var ettiğini söylediğin zaman tabii, iman eden insan daha bir şevkleniyor, daha bir güzel oluyor. İmanı zayıf olan insanın da imanın artmasına, kuvvetlenmesine vesile oluyor. Çünkü bunların tesadüflerin olmayacağını, tesadüflerin böyle güzellikleri yaratamayacağını, hiçbir şeyin böyle güzel bir şey ortaya çıkaramayacağını anlıyorlar. Sadece yaratıcının Allah olduğu kanaatlerine geliyor. Allah'ın gücünü ve kudretini her an görüyoruz iman hakikatleri dedi inşallah.
İnşallah.
Evet, şimdi ezilmesi gereken tabii büyük bela PKK, yani komünizm. Evet. Komünizmin fikren ezilmesi gerekiyor ki PKK terörü de ortadan kalksın. Bunun üzerinde hocamız ısrarla duruyor. Yani iki konunun üzerinde özellikle duruyor. Biri Darwinizm, materyalizm, tabii ona bağlı olarak da komünizm. Yani PKK'nın ortadan kalkması için fikren çalışma yapılması gerekiyor. İkincisi de yobazlık, münafıklık sistemi. Bunların ikisi de büyük bela. Ve sadece fikren ortadan kaldırılabilir. Allah razı olsun, hocamız da eziyor. Yani getirdiği delillerle deşifre ediyor. Mesela yobaz münafıkların durumunu deşifre ediyor. Hatalarını gösteriyor. Yani programda adı geçenleri tenzih ederiz de. Bunu yapıyor ki elhamdülillah din aslına, yani Kur'an'a dönsün. Kur'an'ın yeterliliği çok önemli bir konu. Ve Allah bildiriyor bunu bize. Nitekim de Mehdiyet döneminde aslı saadet döneminde olduğu gibi yaşanacak. Bütün Hazreti Mehdi mezhepleri kaldırıyor. Hurafeleri, bidatları hepsini kaldırıyor. Bütün cemaatler, tarikatlar Hazreti Mehdi'ye dayanıyor ve bağlanıyor.
İnşallah.
Ve bununla Kur'an, Allah'ın yeterli dediği Kur'an, bize her bir örnekten verildiği dediği Kur'an inşallah ve Allah'ın hakem olduğu, Allah'tan başka hakem mi araya yemiyor ayette inşallah, yeryüzünde yaşanıyor. Bu işte dini çok hafifletiyor. Onun için demişti hocamız, Mehdi tahfif edici, hafifletici. Zaten Allah dinimi hafif kıldığını bildiriyor inşallah. Allah size zorluk dilemez diyor. Kolaylık diler diyor Allah inşallah.
Elçilerin özelliği, bütün peygamberlerin özelliği, bizim de üzerimizde taşımamız gereken özellik, bütün zincirleri kırmak. Yani hocamızın yaptığı bu aslında. Çünkü onlar birçok hurafeye, değil mi? Kulaktan duyma şeylere ve kesin zanla hareket ettikleri için bu şekilde oluyor. Mesela bir ayette bununla ilgili bir ayet söylemek istiyorum. Bakara suresi, Ali İmran suresi 78. ayette şöyle diyor. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa Allah katından değildir. Bildikleri halde yalan söylerler diyor. Gerçekten de bazı televizyon programlarında buna şahit oluyoruz. Ama bakın bu hocamızın yaptığı da şu 79. ayette. Beşerden hiç kimsenin Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği verdikten sonra insanlara Allah'ı bırakıp da bana iman edin deme hakkı ve yetkisi yoktur. Ancak o elçi ders alıp vermekte olduğunuz kitaba göre Rabbaniler olunuz deme görevindedir. İşte hocamız da çıkıyor ve kitaba göre, bakın Kur'an'a göre böyle yaşamanız lazım. Kur'an'a göre böyle hep kitaba ve doğruya çağırıyor. Zaten. Bu çok önemli bir özellik, evet. Ve Allah'ın bize Kur'an'da gösterdiği bir özellik.
Tabii,
o yüzden bütün herkes hocamızın eserlerine hocamıza çok büyük saygı duyuyor. Çok sevgi duyuyor. Çünkü Kur'an'a göre hareket ediyor inşallah.
Peygamberimiz bildirmiş zaten bu gelecek kişileri de. Mesela hadislerinden okuyalım inşallah. Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar. Fakat boğazlarından aşağıya geçmeyecek. Onlar dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın başları tıraşlı kavimler olacak. Başları tıraşlı kişiler. Kur'an'ı çok iyi bilecek. Okuyacak fakat boğazlarından aşağı inmeyecek. Yani kalbine inmeyecek Kur'an. Ve onu Kur'an'a göre de hükmetmeyecek aynı zamanda. Ümmetimden yine başka bir hadiste başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacaktır. Bakın Deccal'e hizmet ediyor. Deccal neyi istiyor? İnsanların dinsiz olmasını istiyor. Allah inancının yok olmasını istiyor. İslam aleminin birleşmemesini istiyor. İttihat-ı İslam'ı kesinlikle Deccal istemez. Ve bunun olmaması için çalışır. Bir bakıyoruz 70 bin sözde sahtekar, sarıklı ve başı tıraşlı alim Deccal'e nasıl hizmet edecekler? Öyle hurafeleri anlatacaklar ki insanlar diyecek ki ha o zaman haşa din tamam yalanmış diyecekler. Yani madem böyle anlatıyorsunuz siz dini o zaman yalanmış. O zaman haşa Allah da yok diyecekler. Allah inancını da yok edecek. Din inancını da yok edecek. Tam Deccal'in istediği şey. İttihat-ı İslam olsun diye samimi Müslümanlar, müminler mücadele edecekler. Bu 70 bin sarıklı diyecek. Hayır İttihat-ı İslam olamaz diyecekler. Biz ayrılık içerisindeyiz. Biz düşmanız. İşte mezhepler var ve her mezhep karşıdaki mezhebe düşmandır. Kesinlikle birleşemeyiz. İşte Allah bizim mezhebimizde olmayanların belasını versin diye bela okuyacaklar. Ve kesinlikle İttihat-ı İslam'ı da istemeyecekler. Bu 70 bin alim ve Deccal'e hizmet etmiş olacak. Evet. Yani. Çünkü Deccal bunu istiyor. Kesinlikle Müslümanlar
birlik olun diyor. Eğer birlik olmak olmuş adına anlarsın. Eğer siz birlik olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne çıkar diyor. Ona rağmen herkes ayrı takılıyor. Değil mi? Herkes birbirine düşman oluyor. Veya Müslümanlar kardeştir diyor Allah Yüce Rabbimiz ayette olmuş anasını. Biz kardeşsek nasıl oluyor bu yani? O ona düşman, İran ona düşman. Hocamızın yaptığı bu birlik, İttihat-ı İslam çok önemli. Ve bu birlik mesajı çok önemli. En önemli hayatı, tek hayati konu. Eğer biz bunu yaparsak fitne kalkacak, birlik olursak. Niye istemiyoruz bunu?
Allah'ın sünneti inşallah.
Evet yani bir an önce olması gerekiyor. Çünkü temelinde bunların yine yobazlık var. Yobazlık da iki çeşit yani böyle çok açık bir şekilde. Biri Darwinizm yobazlığı, biri de Kur'an'a eklemeler, çıkartmalar yapan, hurafeler meydana getiren yobazlık, münafıklık yobazlık. Fakat yine bunun temelinde yine Darwinizm'in etkilerini görüyoruz. Çünkü Darwinizm, hocamız bunu çok detaylı anlattı. Darwinizm mesela Osmanlı'ya giriyor, Osmanlı aydınlarının önemli bir kısmı Darwinist oluyor o dönemde. Hemen Osmanlı çöküyor. Osmanlı çöküyor, bölgeden Osmanlı çekiliyor tabii çöktükten sonra. O bölgede Darwinizm hakim oluyor. Mesela Filistin'de herkes hatırlar o dönem Marksizm hakimdi. Yani Darwinizm, materyalizm hakimdi. Hatta Türkiye'deki sol teröristlerin önemli bir bölümü gidip Filistin kamplarında eğitim görüp Türkiye'ye dönüp eylem yapıyorlardı. Evet. Çok hala hayatta olanlar var bunların arasında. Aynı şekilde Irak'ta değil mi? İşte Baas rejimi, evet. Mısır'da Nasır döneminde Arap sosyalizmi dediler. Komünizmin ılımlı bir şekli bu. Suriye yani nasıl oldu bu? Darwinizm hakim olmasıyla 1,5 sene önce ya da 2 sene önce işte Aleksandria'da hala evrim konferansı yapıyorlardı Mısır'da. Büyük bir evrim konferansı yaptılar. Şimdi Mısır'da olanları görüyoruz. Yani bu yobazlığın temelinde de Darwinizm var. Çünkü Darwinizm insanları imandan uzaklaştırıyor. Haşa. Bütün beyinleri kirletiyor. Sen işte bilim öyle demiyor. Din başka. Haşa. Evrimli olmuştur. İşte biraz bu adım buraya gelince aynı adam bir adım daha atıp şeytanın tuzağıdır bu zaten. İnançsızlık tarafına geçiyor ondan sonra. Yani iman zafiyeti ortaya çıktı. Müslümanlar bölündü. Paramparça oldular. Mezhepler, mezhep altı gruplar, Vahabiler ayrı, işte Caferiler ayrı, Sünni, Şii bölünmesi, cemaatler, tarikatler hala günümüzde var özellikleri. Yani bir grup bir kısım cemaat öbür grubun camisine gitmiyor. Onları fasık olarak görüyorlar. Onlar da onları fasık olarak görüyor. Ne oldu o zaman? Afganistan'da, Irak'ta olanlar, Doğu Türkistan'da olanlar, Türkmenistan'da olanlar, Somali, ondan sonra Çeçenistan. Ezim ezim ezildi Müslümanlar her tarafta ve imandan uzaklaştıkları için. Ve Darwinizm ve materyalizm hakikaten bölgeye hakim oldu. Muazzam bir yobazlık ortaya çıktı. Evet. İşte onunla radikalizm dedikleri.
Ayet okuyayım doktor hocam hemen. Şeytan anlatsın. Ancak onlar işlerini kendi aralarında farklı kitaplar haline böldüler. Her bir grup kendi ellerinde olanla yetirip sevinmektedir buyuruyor.
Tam öyle. Yani her biri kendini haklı görüyor. Evet. Biz diyor takvayız diyor. Halbuki Allah hepiniz Allah'ın ipine şeytandan Allah'a sığınırım. Yani Allah'ın ipine, Kur'an'a. Kur'an diyor bakın Allah. Kur'an'a sımsıkı sarılın diyor. Hep birlikte. Yani Kur'an'dır. Değil mi? Kur'an'da yeterli olduğunu bildiriyor Allah ayrıca Kur'an'da inşallah.
Bir de çok... siz bundan sorulacaksınız diyor Yüce Rabbimiz. Kur'an'dan sorulacaksınız. Ona rağmen ya bunun yapılmaması, yani emir bu. Yani yapılması gereken, sorulacağın şeyi bakmaz mısın insan? Yani mesela bir imtihana gireceksin. O imtihandan önce yani sorulacağın şeye bakmaz mı insan? Değil mi? Her şeyini incelersen. Allah niye yaratıyor seni? Olmuş adam Allah'a sen. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım diyor. Yani yaratılışında bir ama ikinci amaç yok. Kitap vermiş, bundan sonra olacaksın diyor. Ve buna rağmen bunun içindekileri göz ardı edip ifrat tefrite giriyorlar. Ve sonucunda da bu hale geliyor. Mesela çoğu da kitabı bilmiyorlar. Onlardan bir kısmı ümmidir diyor Yüce Rabbimiz. Kitabı bilmezler diyor. Bildikleri birçok asılsız şeyden başka bir şey değildir diyor. Evet. Aslı olmayan. Kur'an'a göre doğru mu? Hayır. Yine onu takip ediyor. İşte burada en büyük tuzak bu oluyor. Kur'an'dan uzaklaşmak dediğim
gibi. Bu yobazlar zaten yani dikkat edilirse çok örnekleri var. Yani burada ismi geçenleri hariç tutarak baksınlar. Adamın teki çıkıyor televizyona. Öyle hurafeler anlatıyor ki Kur'an'la hiç alakası olmayan. Kendi yapıyor mu? Yapmıyor zaten. Tabii. Hayatına bakıyorsun bambaşka bir hayatı var. Anlattıkları da uygulanmıyor zaten. İşte bu çok büyük bir tehlike. Ağzından kan damlıyor. Onu keseceğiz, bunu keseceğiz. Kitap ehline karşı değil mi? Kitap ehlini yok etme peşinde. Diğer mezhepleri, Şiilere düşman, işte Caferilere düşman, Vahabilere düşman, Alevi kardeşlerimize düşman, her tarafa düşman. Hatta Sünniler içinde de yani değil mi? Bir mezhep diğer mezhebe düşman oluyor. O mezhep bu mezhebe. Bir tarikat diğer tarikata, bir cemaat bir diğer cemaate. Nur talebesi kardeşlerin başkalarıyla görüşmüyor, onlar onlarla görüşmüyor. İşte bu haram. Zaten haram olan bir şey. Nasıl oldu bu işte? İşte bu yobazlık sistemiyle oldu. Aynı Darwinizm yobazlığı da komünizm belasını kan dökmeyi, şiddeti, vahşeti getirdi. Mesela şimdi bakın Karl Marx, komünizm çok önemli çünkü PKK, Marksist, Leninist, Stalinist bir ayaklanma. Evet. Öyle etnik, şununla bununla falan hiç alakası yok. Bir milliyetçilik falan yok, ezilmişlik falan. O bir takım insanların söylediği gibi dilleri varmıyor hala söylemeye. Ve gittikçe de azıyor dikkat ederseniz inşallah. Dikkat ederseniz değil yani herkes görüyor. Her gün kan dökülmeye başlandı. Çünkü hocamızın söylediklerini hala uygulamaya başlamadılar. Evet. Nedir o? Fikri çalışma yapılmıyor. Terör azdıkça da azıyor. Nasıl azıyor? Onlar propagandalarına devam ediyorlar tek yönlü olarak. Evet. Ve destek buluyorlar. Yani desteklenmese mesela gerilla savaşı kitaplarında Vietnam'ın en ünlü uzmanları Che Guevara'sı hepsi söylüyor. Eğer diyor gerilla diyor PKK'nın yaptığı gerilla taklidi komünizmin bir numaralı sistemidir bu. Gerilla savaşı değil mi? O gerilla savaşıyla devleti ortadan kaldırmayı hedefler. Devleti ele geçirmeye ve kanlı proletarya diktatörlüğünü kurmaya çalışır. Diyorlar ki bakın eğer moral destek bulamazsanız yani propaganda yapıp da etkili olmazsa veya propaganda yapamazsanız 6 ayda çöker diyor. Gerilla savaşı biter diyor. Uzmanı söylüyor bunu. Hocamızın söylediği bu zaten. Diyor ki adam gerilla savaşın uzmanı gerilla yani kendisi. O zayıf noktasını söylemiş zaten. Bunun yapılması gerekiyor demek ki o zaman. Nasıl olacak bu moral destek? Yani sen ona propaganda yapıyor. Karşı propaganda yapacaksın. Bu Darwinizm kepazeliğinin geçersizliğini anlatacaksın. Komünizmin saçmalığını anlatacaksın. Komünizm nasıl şiddete vahşete gittiğini anlatacaksın. Eğer o onu yapamazsa bir kere destek bulamaz. Zaten hemen susar. Evet. Kaldı ki ayrıca onu yapan adam da ikna olur. O da gider o sıcak çorbayla bilmem ne adam gülerler daha çok kızdırıcı oluyor. Sen gel ailen olsun sıcak çorba iç evlendirelim seni falan tabii. Filan. Onun öyle bir derdi zaten tabii, yok. Yoksa. Çıkmış dağın tepesinde mağarada silahlanmış. Mağarada eylem yapıyor adam zaten kan döküyor. Gidiyor masum insanları takır takır değil mi? Geçen gün o 4 tane kadının olduğu arabaya sarabı. Kaç tane mermi sıkmışlar tabii. Yani böyle. Öyle bir konuları yok adamların. Yani öldürmek komünist için bir konu bile değil. Zaten komünizm vahşete dayalı. Bakın diyor ki Lenin, ilkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz diyor. Reddedemeyiz diyor. Yani komünizm terörü asla reddedemez. Biz şiddet ve terörü ilkesel olarak hiç reddetmeksizin kitlelerin doğrudan katılımını hesaplayan ve bu katılımı sağlayacak olan şiddet kullanımı biçimlerinin hazırlanması çağrısında bulunduk diyor Lenin. Hayır bir terörden vazgeçmeyeceğiz diyor 1919'da Partisiz İşçiler ve Kızıl Ordu mensuplarının konferansında. Hayır biz terörden vazgeçmeyeceğiz diyor. Yani komünizm proletarya diktatörlüğü olduğunda da kan dökme devam eder, şiddet devam eder. O durmaz. Değil mi? Kızıl kan denizinde yükselen bir kızıl güneş olarak komünizmi görüyorlar.
Komünizm sadece beslendiği tek şey korku değil mi? Kan. Bunlar zaten. Yani devletimizin ne yapacağı şey kanallar var. Sadece bir tane CD koymak ya. Komünizme karşı propaganda yapmak. Çok da karmaşık ve zor bir şey de değil. Çok evet. Kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Hocamızın söylediği bir şeyi.
Ya Allah'ın izniyle hocamızdan başkası yapamaz aslında. Yani bu olsaydı bugüne kadar bilirdik zaten. Tabii. Dünya çapında Darwinizmi ezen bir kişi var. Tabii. Hiçbir yerinde yok başka. İkinci bir kişi yok yani dünyada. İkinci bir grup yok. İkinci bir bilim adamı yok. Tabii. Yani biraz böyle işte Darwinizmi hafif eleştirecek kitaplar yazıyor. Kimse kale bile almıyor onları zaten. Çünkü öyle olmaz. Bu sağlam, çok kararlı bir imanla olur bu inşallah. Onun için hocamıza Allah zafer verdi. İnşallah. Çünkü Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır diyor. Yani tam kesin imanla iman edene Allah zafer verir böyle. İnşallah. Nitekim onun için öyle oldu. Onun için yani devletimiz verir bu görevi. Yani tabii. Hocamıza veya hocamızın talebelerine inşallah iki ayda bitiririm dedi hocamız. Yani tabii. Bakın iki ay sürmez. Öyle altı ay falan da değil. Uzamaz yani bu konu. Çünkü o kadar kolay ki yapmak. Yani sadece insana ulaşılacak. Darwinizmin geçersizliği anlatılacak. Bakın iki ay sürede iki ay, günde bir iki saat bir televizyon yayını olsa, değil mi? Çengili Çangılı televizyon programları yerine tabii. Darwinizm, materyalizmin, komünizmin geçersizliğini anlatan bir iki saatlik bir yayın. İstemez mi? Yani herkes istiyor terörün bitmesini. Bu asker sayısını arttırmakla daha fazla olmaz. Zaten 30 senedir olmamış. İşte insansız uçak getireceğiz, bilmem nesiz uçak getireceğiz falan konusu değil bu zaten.
Dünyanın hiçbirinde de olmamış. Ya savaş ya hiçbir zaman bitmez.
Zaten şey. Düşünce yok edilmesi lazım. Şimdi evet. Bir insanı öldürmekle siz bir insanın düşüncesini tamam o insana yok ediyorsunuz ama arkasından gelen yine aynı düşünceyle geliyor ve bu şekilde devam ediyor. Küçüklükten beri geliyorlar. Evet. Bunların düşüncesini, ideolojisini silmedikten sonra, gerçeğin bu olmadığını anlatmadıktan sonra evet. Savaşın, çarpışmanın bir anlamı olmuyor ki keza ki öyle. 25-30 yıldır milyonlarca hem bizden hem de teröristlerden milyonlarca insan öldürüldü.
Tabii yani bakın şimdi
bir sonuca varılmadı
düzenli
yani.
Ordu var. Karşıları gerilla var. Yani mağaralarda yaşıyor. On binlerce mağara var. Uçak bombaladığı zaman mağara yerin altına kaçıyor. Tabii. Hiçbir etkilenmiyor. Bombalama bittikten sonra geriye çıkıyor. Zaten bütün o bölgeyi bombalayacak hali yok uçakların. Tabii. Gidiyor bir iki yeri hedef gösteriyorlar. O şekilde oluyor.
Ama bir onların sığınakları var onların altında evet, zaten. Evet. Bir de şöyle düşünmek lazım. Hakim oldukları bir bölge. Hakim biliyor yani birebir hangi mağaranın girişi nerede, hangisinin çıkışı, hangisinin korunağı. Bizim askerimize de baktığın zaman o mağarada yaşayan zaten orada büyüyen değil. Normal, hani normal şekilde askerliğini yapan Mehmetçiğimiz gidiyor. Bilgisi yok yerle ilgili zaten fazla. Sadece korucular tarafından öğrendiği, bildiği kadarıyla. Yani onlar kadar zaten o bölgeye hakim değil.
Hayır bombayla da olmaz. Bombayla bakın Amerika Vietnam'da gerilla savaşı veriyor. Komünizm var orada da. Aynı şekilde bakın. Fikri çalışma yapmıyor. 500 bin ton bomba atmışlar. Yani öyle bir ton, iki ton falan değil. 500 bin ton bomba. Ne oldu? Kaybettiler. Pleyperty toplayıp kaçtılar. Binlerce insanın da telef oldu orada ki sayı olarak da, asker sayısı olarak da 5 katı Vietnam'daki o gerilla savaşı veren sayının. Amerika'nın ve diğer ülkelerin götürdüğü asker sayısı. Yani olmayacağı belli, bombayla olmaz. Yani bu karşında çünkü gerilla bambaşka bir şey. O saklanıyor, bölgede işte araziye uyuyor. Bir kere o propagandayla kendine yeni taraftar bulabiliyor. Tabii. Çünkü onlar kesintisiz devam ediyor. Tabii. Değil mi? Gene gazetelerde çıkıyor haberler. İşte nasıl propaganda yaptığını, okullarda eğitim verdiği mesela PKK'nın kendi internet sitelerinde anlatıyorlar. Tabii. Veya PKK'yı sempatizanın internet sitelerinde. Normal okullar kurmuşlar. Tabii. O okullarda hatta hocamız dedi yurt dışından adam getiriyorlar. Sabahtan akşama kadar Darwinist, materyalist, komünist eğitim veriliyor. Tabii. Yani adamın beyni ona kilitlenmiş. Komünizme inanmış. Bu din olarak inanmış, onu kabul etmiş. Tabii. Onun için mağaraya çıkıyor. Mağarada kimse yaşamaz yani. Mağarada yaşam normalde çok zordur. Değil mi? Ama oraya çıkabiliyor. Onun öyle sıcak çorbada gibi bir derdi yok. Tabii. Çünkü onu din olarak kabul etmiş. Evet, sen bu adamın yaptığı propaganda da, o da devam ediyor propagandaya. Yani PKK'da yeni taraftar buluyor kendini. Sen üçünü öldürüyorsun, yerine beş tane daha geliyor. Gelir. Yani eğer propagandasına devam ederse. Sen karşı propagandayla kestiğin zaman o ne taraftar bulabilir, ne yardım görebilir, ne de kendine bir eleman bulabilir ondan sonra. Mevcut elemanı da gider zaten onun.
Yani, haberlerde de deniliyor ya zaten propaganda kampları deniliyor mesela.
Ya içeriğinin söylenmemesi bile zaten çok acayip bir durum olduğunu gösteriyor. Yani propaganda kampı.
Ne ama propagandası, ne propagandası yapılıyor?
Yani hı, içeriği nedir bu propagandanın? Onu bir türlü söylemiyorlar. Söylemeye yanaşmıyorlar.
Gelir vermiyor. Çok hayret.
Mesela yani bir ayet okuyayım ben inşallah. Bunun fikren bitirilmesi gerektiğini inşallah gösteren bir ayet. Şeytan Allah'a sığınırım. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder buyuruyor Allah ayette. Bakın, beyin yapısını ve fikir yapısını hakkı ortaya koyduğumuz zaman batılın fikir yapısı, beyin yapısı alt üst oluyor ve ondan sonra hak geliyor Allah'ın izniyle. Aynen PKK'da da o şekilde.
Bunun örneği de var inşallah zaten. Pardon hocam, lafı kesin. Bunun örneği de var. Evrim aynı şekildeydi. Demek ki fikren mücadeleyle son buluyor. Fikren mücadeleyle hocamız mesela sona erdirdi evrimi. Evrim diye bir şeyin konusu kalmadı dünyada. Demek ki fikri mücadele gerekiyor. Ya burada kan dökmek, savaşmak, bunlar zaten çözüm getirmiyor. Getirseydi 30 yıl içinde getirirdi. Her gün, hatta bizim görmediğimiz dahi, yani bizim sadece haberlerde izlediklerimiz, gördüklerimiz, yazılı görsel basına yansıyanlar çok az bir kısmı. Esasen daha fazla büyük kayıplar var. Fakat bu kadar büyük kayıplar her gün televizyonda verilse çok daha farklı olaylar gelişir. Ya gerçekler bu şekilde olmuyor. Savaşarak olmuyor. O yüzden bunun fikren mücadeleyle yok edilmesi gerekiyor inşallah.
Tabii Allah korkusu olmayınca, insanlara bu şey verilmeyince tabii haliyle her şeyi yapabilir adam zaten. Yani Darwinizmi neden hocamız üzerinde duruyor? Çünkü bütün komünizmin, değil mi, faşizmin, bütün o ideolojilerin temelinde Darwinizm var. Biz bunu yıktığımızda ne oluyor? Koskoca binanın temelini alınca altından ne olur? Çöker. İşte hocamızın yaptığı da bu. İşte bu şeye devam etmemiz gerekiyor ve ısrarla ve gün be gün arttırarak devam etmemiz gerekiyor.
Evet.
İşte devletin yapması gereken de bu. Bir an önce yapılması gerekiyor. Her gün insanlar ölüyor hala. Bir an önce bu olaya...
Ve artarak devam ediyor. Şimdi hocamız diyor, bakın artar diyor, hakikaten artıyor. Çünkü tek yanlı propaganda var ve karşı fikri çalışma yok. Mesela bakın şimdi Darwinizm, komünizmin temelinin olduğunu komünistlerin zaten kurucuları söylüyor. Diyor ki Marx'a Engels yazıyor. Komünizm kurucusu olan Engels, Marx'la birlikte. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem diyor. Marx da cevap veriyor. Bizim görüşlerimizin diyor, komünizmin yani, doğal tarih temelini içeren kitap. İşte budur. Doğal tarih temelini. Ne demek bu? Diyalektik. Yani diyalektik, tarih diyalektik de gelişir diyor. Bu doğanın diyalektiği, bilimsel diyalektik diyor bu. İşte bakın diyor, bizim görüşlerimizin doğal tarih temeli diğiyor. Doğadaki yani temeli budur diyor.
Bilimsel doğa tarihine temeli, uygulanmış hali.
Stephen Jay Gould var. Amerikalı evet, ünlü Darwinist ve Marksist aynı zamanda. Bakın diyor ki, Marx ile Darwin yazışırlardı. Hakikaten o dönemde yazışıyorlar. Ve Marx Darwin'e büyük saygı gösterirdi. Bakın diyor ki, dikkat edin, aslında Darwin bir devrimciydi diyor. Yani evet, ya çok açık, o kadar iç içeler ki yani böyle. Darwinizm ile komünizm ayrılmaz bir parçadır. Siz Darwinizmi çıkardığınızda komünizmin felsefesi ortadan kalkar. Yani tamamıyla ona dayanır. Dayanağı onun için tabii Marx derhal destekliyor o dönemde. Marx, Engels. Atlıyorlar böyle kitabına şeyi.
Hitler, evet, sömürgecilik nereden geliyor? Sömürgecilik sistemi bu zaten. Yarı hayvan yarı insan, herkesi öldürebilirsin. Yani her bütün vahşetle, kanla başlayan o ideolojinin hepsi Darwinizmle besleniyor. Evet. Bu çok açık bir gerçek yani. Herkes bunu ağzıyla söylediğin gibi zaten bunu zaten ikrar etmiş durumdalar yani.
Dünyada baktığımız zaman, geçmiş tarihlere de baktığımız zaman Darwinizmin, komünizmin etkili olduğu yerlerde büyük ölümler olmuş. Yani evet, dünya tarihinde çok büyük toplu ölümlerin olduğu bölgelerin olduğu yer, komünizm ve Darwinizmin etkili olduğu yerlerde toplu ölümler oluyor. İnsanların evet, toplu katledilmesi oluyor. Çünkü Allah korkusu olmayan bir insan çok rahat bir can akıyabiliyor. Evet. Aynı şekilde PKK da öyle. Eğer Allah korkusu zaten içinde olsa, o bir kere o dağa çıkıp orada beslenip barınmaz. İkincisi de suçsuz günahsız insanları öldürmez. Evet. Çünkü Allah'tan korkan bir insan katiyen bir insanın canını almaya cesaret edemez. Bu da neden kaynaklanıyor? Düşünceden kaynaklanıyor. Eğer sen bu insana, bu insanlara Allah'ın varlığını anlatırsan, komünizmin olmadığını anlatırsan, herkesin eşit olduğunu anlatırsan, bunun da öyle bir derdi olmayacak. Dağa çıkıp insan öldürmeyecek. Kendisi de o düşüncede olmayacak. Tabii. Önce kafada bitiyor demek ki olay. Yani düşüncede bitiyor.
Tam tersi bir de şey diyor yani, her yarı gelişmiş bir hayvansın deniliyor. İşte karşı taraf daha da az gelişmiş. Onu öldürerek evet, sen gelişebilirsin diyor. Mesela ben onunla ilgili bazı şeyler paylaşayım da. Mesela Marx Engels'e yazdığı cevapta, işte doktor hocamın okuduğu gibi, doğal tarih temelini içeren kitap budur diyor. Darwin'in kitabı için Marx. Mesela yine genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini diyor Stalin. Stalin ne yapıyor? 20 milyon insanı katlediyor. Ve milyonlarca insan kırılarak can veriyor. Mahsulleri toplandığı için.
Kendi halkını yani. Normal evet, düşmanını da değil. Kendi halkını yani. Bu komünizm öyle bir pis bir bela.
Evet. Mesela Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyor Mao. Bakın yine Darwinist, komünist birisi. Lider. 10 milyon kişi Mao'nun direktifiyle öldürüyor. 20 milyon kişi cezaevlerinde öldürülüyor. 40 milyona yakın kişi de açlıktan ölüyor. Evet. Yine bakın 70 milyon kişi Darwinist ve komünist Mao tarafından onun neden olmasıyla.
Tek bir bölgede ölüyor. O da yani. Evet. Genel olarak sayarsak milyonları aşıyor. Bir de o sayılı mi? Bilinenler yani. Bir de bunların bilinmeyeni yani resmi olmayan kısmı da var. Evet, bunlar sadece evet. Resmi yansıyan kısımlar.
Bu dünya savaşlarında işte o dönemlerde olan şeyler. Sömürgecilik zamanında işte Amerika'ya gidildiğinde bilmem nereye gidince sömürük Portekizler değil mi? İspanyollar, İngilizler, Hollandalılar herkesi katlediyorlar yani. Adam çünkü bu temelle başlamış. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ezilir. Halbuki Kur'an ne diyor değil mi Yüce Rabbimiz? Güçlünün zayıfa yardım ettiği bir sistem. Yani üstünlük şey güçle değil, üstünlük takvaya göre.
Evet. Bu şimdi önemli. Evet yani Darwinizm mutlaka kaçınılmaz olarak komünizme, komünizm de kaçınılmaz olarak şiddete ve teröre gidiyor. Çünkü PKK da bakın Öcalan da evrimci, PKK da Darwinist.
Lenin'im diyor.
Tabii mesela bakın diyor ki Öcalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdi, savunmasında söylüyor bunu. Savunmasının başında. Diyor ki evrim kuramının antropolojiye uygulanmasıyla, nasıl Darwinist olduğunu anlıyor Darwinist fikirleri. İlkel primatların, yani ilkel maymunların, insanların ilk maymunsu ataları diye vurgulamış onu, tırnak içine almış. 60 milyon yıl önce oluştukları, 20 milyon yıl önce de iklimsel koşullar sonucu Doğu Afrika'da ilkel araçlarla iki ayağı üstünde yürüyen türün gelişme gösterdiği kanıtlanmaktadır diyor. Yani Darwinizm diyor kanıtlanmıştır diyor. Şimdi böyle söyleyen, bakın başka sözünde de şöyle söylüyor. Yabanil toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu. Yani bu sözden diyor ki insan diyor bir nevi gelişkin hayvandır diyor. Diyor o zaman diyor adamı öldürdüğün zaman diyor ne olacak diyor. Mesela hamam böceğini öldürdüğünde ne olursa diyor. İnsanı öldürdüğünde ne olur diyor. Bir farkı yok diyor. Onun için binlerce insanı gözü dönmüş bir şekilde katledebiliyorlar. Dolayısıyla Darwinizm geçersizliği anlatılıp Darwinizm bunların altlarından alınırsa bunlar böyle tamam. Sırt üstü otururlar. Yani PKK da çöker, komünizm de çöker. Yani ona dayanıyor çünkü. Yani zaten başka bir dayanağı
için,
yok ki.
Din için insanları oyalamaktan aşağı oyalayıcı bir şey olduğundan bahsediyor Öcalan, Bölücübaşı. Bu şekilde hani konuşmaları zaten inançsız olduğunu, Allah'a inanmadığını ve bu şekilde mücadele ettiğini gösteriyor zaten. Bunların da bütün konuşmalarında yansıtıyor da. Baktığımız zaman.
Şimdi Darwin'in mantığıyla ilgili bir örnek vereyim ben de. Bakın Darwin ne söylüyor yani? Darwinizmin mantığının anlaşılması açısından çok ibret verici bir alıntı. Bakın Darwin şöyle diyor. Yabanın insanların vücutça ve kafaca zayıf olanları eleni verir diyor. Yani bazı insanlar diyor eleni verir diyor. Bu normal bir şey diyor. Ve sağ kalanlar çoğunlukla gerçekten sağlıklı kimselerdir. Öte yandan biz uygar insanlar, kendisini uygar ilan ediyor bir kere. Elenme sürecini engellemek için elimizden geleni yaparız. Yani bu zayıf kalmış bireyleri elenmesini yani ölmesini engellemek için elimizden geleni yaparız diyor. Mesela zekası geri olanların, işte sakatların ve hastalar için bakım evleri kurarız diyor. Yani çok yanlış bir şey diyor yani bu akıl hastalar için, hastalar için. İşte sakatlar için, yaşlılar için bakım evlerinin kurulması çok mantıksız çünkü onların elenmesi gerekiyor diyor. Yoksulları koruma yasaları çıkarırız diyor. Bu da çok anlamsız diyor. Tıp uzmanlarımız her hastayı yaşatmak için en son ana dek bütün ustalıklarını gösterir diyor. Yani mesela birisi ölüm döşeğinde oluyor. Normalde Darwin'e göre ve Darwinist kafaya göre bunun elenmesi lazım. Artık elenmek üzere olan bir yarı gelişmiş hayvan yatıyor. O sedye üzerinde. Ama diyor tıp doktorlarımız, tıp uzmanlarımız diyor onu kurtarmak için elinden geleni yaparlar diyor. Böylece uygarlaşmış toplumların zayıf bireyleri kendi soylarını sürdürmektedir. Yani onları da ayrı bir soy olarak görüyor. Bir tür canlı olarak görüyor. Bakın yani felaket açıklama en sonunda. Evcil hayvan yetiştiriciliği yapmış hiç kimse bunun insan ırkına büyük bir zarar vereceğinden kuşku duymaz diyor. Yani bu aslında yapılan hastalara, sakatlara, ölüm döşeğinde olanlara, yaşlılara, işte zekası geri olan kişilere yardım edilmesi diyor. İnsan neslinin sağlığı açısından son derece zararlıdır diyor. Hatta darwinist kişilerin verdikleri örnekler var. Savaşlar çok iyidir diyorlar. Savaşlar neden iyidir? Zayıflar eleniyor. Nasıl mesela ormanda bir ceylan topluluğu var. Hastalar, sakatlar yavaş koştukları için, koşamadıkları için işte oradaki vahşi canlılar tarafından nasıl yok ediliyorsa savaşlarda aynen öyledir. Mesela 100 milyonlarca insanı savaşa sokun. Bakın işte sakatlar, hastalar, zayıflar hepsi bir eğlensin. Biz de böyle uygar insanlar olarak daha da gelişerek evrimimizi ilerletelim mantığıyla. Zaten Darwinizm ortaya atıldıktan sonra 1859 yılında ortaya atılıyor Türlerin Kökeni kitabıyla. İki dünya savaşı çıkıyor. Sırf bu insanlar eğlensin, biz de evrimimizi tamamlayalım diye milyar hesabıyla insan oluyor. Yani milyara yaklaşık milyar civarında insan hayatını kaybediyor. Bugün Darwinizmin vahşeti ve akılsızlığını gösteren bu kadar olay olmasına rağmen bizim Türk evrimcilerden Şafak Mert isimli kişi de kalkıp diyor ki bazıları Darwinizm dünyaya hakim olunca işte savaşların, kargaşanın çıkacağını düşünüyor diyor. Çok ilginç diyor gerçekten. Yani nasıl böyle bir düşünceye kapılıyorlar diyor. Ya bu yaşanmış olmuş zaten, yani bu düşünce değil. Bir milyar insan hayatını kaybetmiş Darwinizm belası yüzünden.
Evet, bak, bakın daha önce Oktar'ın gösterdiği bize bir film vardı. Asıl bunların ağa babası kimse işte değil mi? Richard Dawkins kendi ağzıyla aslında Darwinist bir sistemde yaşamadığını söylüyordu.
Yaşamak
istemediğini söylüyordu. Çünkü korkunç bir şey olur diyor. Esasında onlar da farkında.
Evet. Ama İngiltere'de olaylar çıktı işte. Dükkanları yağmaladılar. Ve al sana işte çatışma ilerlemenin temeli.
Tabii.
Hadi dükkanları yağmalayınca ilerleme mi oluyor, gerileme mi oluyor İngiltere'de?
Tabii görmedim.
Böyle abuk sabuk bir şey olur mu? Çatışmayla savaşla ilerlenir mi? Savaşta kan dökerek şehirler yok edilecek. İnsanlar, milyonlarca insan katledilecek ve bundan da ilerleme olacak. İkinci Dünya Savaşı'nda ne oldu? Muazzam bir yokluk, sefalet. Şehirler yok edildi. 85 milyon insan katledildi. Savaş oldu. İlerleme mi oldu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra? Dünyada muazzam bir gerileme meydana geldi.
Yüksek diyor ki, paralar harcandı zaten.
Mussolini diyor ki, bu da Darwinist. Ya bunların hiçbirinin Darwinist olması rastlantı değil. Hepsi Darwinist çünkü Darwinist olmadan faşist ve komünist olunmaz. Temeli Darwinizme dayalı. Darwinist olmadan terörist olunmaz. Yani burada hani mesela diyorlar ya haşa İslami terör. Öyle bir şey yok. Adamın isminin Müslüman ismi olması, değil mi? Benim Müslümanım demesi de bir şey ifade etmez. Çünkü bunlar zaten Darwinist sistemde yetişiyorlar bir. İkincisi masum insanları öldürüyor. Yani masum insanları öldüren, Allah bir kişiyi öldüren, şeytandan Allah'a sığınırım, tüm insanları öldürmüş gibi olur diyor. Bir kişinin canını kurtaranlar diyor, tüm insanların canını kurtarmış gibi olan. Şimdi bu ayeti bilen biri, Kur'an'da ki çok sayıda ayet vardır, masum insanların korunmasıyla, öldürülmesinin haram olduğu ile ilgili. Bunu yapıyorsa zaten Müslüman olmaz ki adam.
Tabii.
Yani Kur'an'a karşı hareket eden biri, ben Müslümanım demesi bir şey ifade etmez ki, adam Müslüman değil zaten.
Tabii.
Ve Darwinist sistemin sonucunda bu böyle oluyor. Mesela intihar bombacılarını anlatmıştı hocamız, değil mi? Adam hayattan bezmiş, zaten kendini öldürmenin bir yolunu arıyor, intihar çünkü haram. Kendi nefislerinizi öldürmeyin diyor Allah. Ve tövbe edemeden de öldüğü için sonsuza kadar cehennem var. Yani tövbe etmek için bir durum yok. Çünkü öldürdüğü zaman kendini zaten ölmüş oluyor.
Evet.
Ve tövbe imkanı da yok. Demek ki sonsuza kadar cehenneme gidiyor böyle bir adam. Bunu bilen bir Müslüman böyle bir şey yapabilir mi?
Evet.
O mesela giriyor alışveriş merkezinde. Küçücük çocukları, kadınları, orada inananlar var. Masum insanlar var, inananlar var. Değil mi? Onların hepsini katletmiş oluyor. Dolayısıyla Müslüman olmuyor bu.
Tabii
ve darbin sistemin sonucu oluyor bu.
Evet, sistemimiz var bununla ilgili. Hocamızın eserlerinden faydalanarak hazırlanmış. İslam terörü lanetler.com. Burada hocamızın konuşmaları ve ayetler ve makalelerle ve bununla ilgili yazılmış kitaplarla çok zengin bir site inşallah. Detaylı olarak tüm kardeşlerimiz bakabilirler. İslam'ın zaten kelime manası barış. Yani İslam terörü diyor. Barış terörü gibi anlamsız bir cümle ortaya çıkıyor.
Yok, ya Müslüman olur bir insan,
evet,
ya terörist olur. Ben, hocamızın bu kitabı 11 Eylül'ün hemen akabinde çıkmıştı.
Evet.
Hakikaten bütün dünyada Allah razı olsun İslam'ın terörle bağdaşmadığını. Çünkü adam kendini öldürüyor. Buna işte o ama işte yobazlıktan kaynaklanıyor bu. O yobazlar, darwinist yobazlar var bunun arkasında.
Evet.
Onlar insanları zehirliyorlar. Zaten adam dünyada bir ölmenin bir yolunu arıyor böyle. Kendince böyle bezmiş. Dünyada yaşamak istemiyor. Takıyor bombayı. O öyle kendini öldürüp ama Darwinist mantıklı oluyor işte bu. Yani yine bunun kökeninde Darwinizm var. Çünkü zaten o ülkelerde Bunu yapan yerlerde, bunun olduğu yerlerde, Filistin'de, Afganistan'da, Mısır'da, Tunus'ta, Cezayir'de hepsinde Darwinist materyalist sistem hakimdi zaten. Okullarında bunlar okutuluyordu.
Suriye'yi görüyoruz işte.
Tabii Suriye aynı şekilde, evet.
Esad'a taplıyor yani, Allah'a tapma. Şey yani adamlar bunu Baas Partisi demek zaten Komünist Parti. Evet. Bütün bu bölgelerde hep Baas Partisi hakim. Komünist partiler hakim.
Rusya'yla, Komünist Rusya'yla Varşova Paktı'ndaydı zaten Suriye. Evet. Yani yakın zamana kadar Hafız Esad dönemi komünisti zaten yani böyle. Darwinist, materyalist, komünisti. E onun sonucu yine bu aynı sistem devam ediyor. Yani bunu çok iyi, net artık anlaması gerekiyor. Anlaması gereken kişilerin. Ve PKK'ya da buna göre mücadele edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Allah saklasın daha da artar. Ve hocamıza geldiklerinde, yani yardım istendiğinde ki şey çok daha farklı olur. Yani inşallah. Onun için demişti hocamız. Yani bu olmadan inşallah bunun dinlenmesi ve yapılması mutlaka gerekiyor. Yani bakın 30 sene geçti. 30 senede binlerce şehit verdik. Olmaz. Olmayacak. Olmaz. Yani bu şekilde. Çünkü o fikri çalışmalarıyla onlar taraftar bulmaya devam ediyor. Kendine yeni militan da buluyor. Yeni terörist de bulabiliyor.
Aynı zamanda televizyonunu açıyor. Devletin televizyonunda da onun kendi sapkın fikrini destekleyen sözde anlatımlarla karşılaşıyor. Yani bir bakıyor mesela propaganda kampına gidiyor adam. Gece gündüz Darwinizm anlatılıyor. İşte biz hayvandan geldik. İşte neslimiz şuraya dayanır. İşte bakteriden geldik, mikroptan geldik. Ondan sonra tamam diyor. Bir de televizyonu açalım diyor. Açıyor devlet televizyonunu, bir bakıyor. İşte şu canlının evrimi şu şekilde olmuştur falan gibi anlatımlarla karşılaşıyor. E tamam diyor zaten. Yani bizim karşı olduğumuz kişiler bile, düşmanımız bile bize aynı şeyi anlatıyor. Demek ki biz kesin haklıyız diyor yani. Tabii. Bizim fikir yapımız, işte propaganda, aldığımız propaganda kesin doğru diyor. Çünkü bizim karşı fikirde olduğumuz kişiler de aynı şeyi anlatıyor diyor.
Ya devletin kitaplarında Darwinizm anlatılır mı ya? Ya devletin sen öğrencine öğrettiğin kitapta bu var zaten. Yani sen zaten güçün zayıfı ezdiği bir şeyden bahsediyorsun. Yani böyle olmak gerekir diye kitaba konur mu? Eğer koyacaksan bile dün hocamızın söylediği gibi yayında, İkisini de koyarsın değil mi? İnsanlara ikisini de öğretirsin. Birisinin kötü olduğunu, birisinin iyi olduğunu anlayabilir insanlar. Muhakeme edebilir.
Tabii, bilimsel delil koyuyor. Yani tabii. Yapılacak bir şey söylenmese gerek yok. Dense ki mesela, Darwinizm çok kapsamlı anlatılsa ama aynı kitapta değil mi? Bir protein bile tesadüfen oluşamaz. Bu anlatılsa detaylı bir şekilde. 350 milyon tane de fosil var. Evrimde hiçbir delili yok. Adam o saçma sapan mantıklara inanır mı ondan sonra? Darwinizmin geçersizliğini anlayan. Değil mi? Tabii. Yani doğrusu bu zaten, böyle yapılması gerekiyor. Eğer sen bir pagan dinini kitaba koymuşsun, anlatıyorsun ama doğrusunu da anlat o zaman. Tabii. Tam pagan dini anlatılmasın demiyor kimse. Hatta ne diyor? Diyor ki hocamız Darwinizm anlatılsın, Budizm, Satanizm, Komünizm, Faşizm hepsi kapsamlı olarak öğretilsin. Tabii. Okullarda. Ama aynı zamanda bunun doğrusu da yaratılışın delilleri, değil mi? Bilimsel geçersizlikleri bu fikirlerin. İslamiyet, hatta İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik hepsi anlatılsın. İsteyen istediğine inansın. Ama sen zaten doğrusuyla birlikte anlattığın zaman kimse yanlışına inanmaz ki onu. Kur'an'ı bir kere gören zaten hak kitap olduğunu anlar. Zaten tabii. Başka bir değil mi? Yanlışa gitmez inşallah. Başka bir şeye inanmaz. Aynı zamanda Darwinizm geçersizliğini, delillerini anlattığın zaman kimse gidip Darwinizme de inanmaz. Komünist de olmaz ondan sonra. İstediğin kadar komünizmi anlat. Mesela çok net delili var bunun. Hocamızın Komünizm Pusuda isimli kitabı var. Bu kitapta komünizm son derece detaylı anlatılıyor. Yani bütün komünist sistem anlatılıyor detaylı olarak. Ama aynı kitapta bilimsel geçersizliği de delilleriyle anlatılıyor. O kitabı okuyan kişi asla komünist olmaz. Evet. Komünizm detaylı olarak anlatılmasına, öğrenmesine rağmen. Mümkün değil, olmaz. Evet, kitabı, hocamızın kitabı. Yani komünizmi çok detaylı olarak öğreniyor bu kitapta. Evet. Ama delilleri verildiği için komünizmin geçersizliğini aynı kitap içerisinde... Asla komünist olmaz. Olamaz yani. Komünist de komünizmden vazgeçiyor zaten yani o kitabı okuyan.
Ya bu PKK terörünü ortaya çıkaran kim? Kim oluşturdu? Devlet oluşturdu daha önceki hükümet. Çünkü dün hocamız söyledi. Ankara siyasala gidiyor Abdullah Öcalan, terörist başı. Orada öğreniyor komünizmi. Yani devletin resmi kitabında bu yayınlanıyor. Sonra da diyorlar ki ne oldu bize diyorlar. Ya öyle diyecek bir hali yok. Zaten sen öğretmişsin. Adamı komünizme teşvik etmişsin. Senin orada gösterdiğin şey adamı komünist yapmış zaten. Bu şeyi, bu yola girmiş adam.
Devletin kitabını referans olarak gösteriyorlar.
Peki niye tam tersini yapmıyorsun? Madem yani bir an önce devletimizin, değil mi?
hükümetimizin de vesile olur. Bir an önce yani bu tam tersine faaliyetin gösterilmesi gerekiyor. Evet. Niye can kaybının daha artmasını bekliyoruz, anlamıyoruz. Yani bunu anlamak mümkün değil. Yani bir an önce bu faaliyete geçmek gerekiyor.
İşte mutluluk getirir, refah getirir, eşitlik gibi şeyler anlatıyorlar. Bunların hepsinin hikaye olduğunu biz zaten gördük. Şimdi onunla ilgili resimlere bakalım. Komünizm zamanında yaşanan zulüm. İşte bunları, bu insanları daha doğrusu elenecek canlılar olarak görüyor. Yarı gelişmiş canlılar olarak gören mantıkla bakın insanlar ne hale geldiler. Mahsulleri toplatıldı. Bakın buğdayları mesela işte tohumlar dahi toplatıldı. Gizlenmiş mesela mahsul şeylerin kendi evlerinin alt tarafında gizlenmiş hepsi bu şekilde toplatıldı. Bakın insanlar ne hale geldi. Komünizmin insanlığa getirdiği bunlar belalar. Propaganda afişlerinde böyle afişler yaptılar. İşte Stalin'in yanında böyle sağlıklı, zinde, ondan sonra güzel giyinen çocuklar görüyoruz. İşte bu şekilde olacak diye insanları kandırdılar. Sonra bu şekilde oldu.
Tabii. Komünist toplumlarda çünkü insanlar gelişmiş bir hayvan türü olarak kabul edilir. Evet. Ve komünist sistemde insana öyle değer verilmez. Sürü mantığı vardır. Zaten sürüde çok var. Bir tane eksilse ne olur diye bakılır. İnsanın hiçbir değeri yoktur. Sadece getirdiği maddi katkıya göre insanın orada değeri vardır. Yani mesela işçi oluyor. İşçi çalışacak. Maddi katkı sağlayacak. Sağlıklı çalışıyor. Tamam. O zaman sisteme lazım bu. Yaşlandı biraz böyle güçten düştü, hastalandı. O zaten ölmesi lazım onun. Tabii. Yük oluyor sisteme, öyle olmaz.
Elenme vakti geldi.
Tabii onun için komünizmde af, merhamet, sevgi, şefkat olmadığı için insanlar yaşlanmaktan, ölmekten, sakatlanmaktan muazzam korkarlar.
Robot haline geliyor insan.
Evet.
Çin'de görüyoruz zaten bunu yani. İnsanlar böyle robot haline gelmiş.
Ya bu olayın da yani mesela gördüğümüz şeyin de Kürt olayı olmadığı çok açık yani. Komünizm olayı olduğu çok açık çünkü başındaki adamlar Kürt değil. Karayılan ve diğer adam Kürt değil. Yani Kürt vatandaşı ama bu şeyi savunuyorlar, bu işi liderliğini yapıyorlar. Bunu destek verenler kim? Hani Amerika'daki bazı, bütün hepsi komünist ekip destek veriyor bunlara. Rusya. Yoksa yani bu bir Kürt hareketi değil, Kürt şeyi değil, Kürt milliyetçiliği hareketi değil. Zaten, bu bir komünizm hareketi.
Zaten
bunun adını
sadece,
bu şekilde koymak gerekiyor
zaten. Şekilde koyulmuş ama baktığın zaman büyük bir kısım Süryanisi de var, İranlısı da var, Iraklısı da var. Dediğiniz gibi hani karışık zaten. Hani bunu sadece bu şekilde yapıp üstü kapatılmaya çalışılıyor, gösteriliyor ama öyle bir şey değil. Bunların düşünce açısından zaten hani Kürt ya da başka bir şey olması, başka bir şeyde olması fark etmiyor. Tabii. Önemli olan Allah'a inanan insan zaten bunu yapmaz. O yüzden tabii, bunu bu şekilde ayrıştırmak değil de inançlı inançsız diye ayrıştırmak daha doğru olabilir, öyle konumlandırmak. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.